Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında RS FM'de Seyr-ü Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, bugünün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyr-ü Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 18 Nisan Salı. RS FM'de Zafer Arapkirli ile Seyr-ü Sabah programından merhabalar. Önümüzdeki 2 saat boyunca 7'den 9'a kadar sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Her sabah olduğu gibi gazeteleri birlikte okuyacağız. Eski tabirle kıraat edeceğiz gazeteleri. Birinci sayfalara bakacağız. Manşetleri, spotları, fotoğrafları inceleyeceğiz. Gazetelerdeki bugün hoşlukları ya da rezaletleri hep birlikte ele alacağız. Ve tabii ikinci bir saatlik bölümde de gazetelerde bakalım köşe yazarları gündemi nasıl değerlendirmişler, hangi konuda neler döktürmüşler, onları birlikte okuyacağız. Ve yine her sabah olduğu gibi zaman zaman İstanbul'un trafiğindeki durumu sizlere aktaracağız ve hava durumunu da sizlerle paylaşacağız. İstanbul'un trafiği demişken evlerinden çıkmamış olanlar için, henüz camdan dışarı bile bakmamış olanlar için İstanbul'da sıkı bir yağmur olduğunu söyleyelim. Yolların kaygan olduğunu, yolların ıslak olduğunu söyleyelim. Tabii ki şemsiyesiz, yağmurluksuz, paltosuz, kabansız yine çıkılmayacak bir hava olduğunu söyleyelim. Ve tabii İstanbul'da da yollara çıkanların da dikkatli araç sürmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Yağmurdan söz etmişken hemen hava durumunu da verelim. Şu anda yağmur var İstanbul'da. Bugün de gün içinde zaman zaman yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklık yeniden düştü. 17 derece civarında bir sıcaklık olacak bugün İstanbul genelinde. Çarşamba günü yani yarın yine yağmurlu olması bekleniyor. Havanın bir miktar yükselecek 21 dereceye ve perşembe günü güneş açıyor. 23 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor İstanbul'da. Ankara'da da bugün yağmur var. 14 dereceye kadar düştü Ankara'da sıcaklık. Çarşamba günü parçalı bulutlu ve açık 19 derece olacak ve perşembe günü Ankara'da 22 dereceye çıkacak. Yine parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor Ankara'da perşembe günü. İzmir'de bugün yağmur var. 16 derece. İzmir'de bile soğudu hava. Çarşamba günü de İzmir'de yine yağmurlu olacak. 21 dereceye yükselecek ve perşembe İzmir'de güneşli 23 dereceye yükselmesi bekleniyor hava sıcaklığının. Yağmur dedik, dikkatli olun dedik. Tabii trafiğe de bakalım. İstanbul'da şu an itibariyle %38 civarında bir trafik yoğunluğu var. Bu tabii olağan dışı. Yani normalde şu saatlerde böyle 25-30 gibi olurdu genel İstanbul'da trafik yoğunluğu. Ama tabii yağmurun etkisiyle pek çok yolda trafiğin yavaş seyrettiği gerçeği var. Uyarı yapalım. Bu uyarılardan ilki yağmur konusunda, yani ıslak ve kaygan zemin olması konusunda olsun. Ne demek bu? Her zaman tekrarladığımız gibi güvenli sürüş mesafelerine ekstra özen gösterilmesi anlamına geliyor. Yani önünüzdeki aracı hızınızla orantılı bir mesafede takip edin ve böyle yapanların da arasına zırt diye dalıp da o güvenli sürüş mesafesini bir anda yarıya indirmeyin. Köprülere erişim güzergahında 1. ve 2. köprüye gelişlerde D100'de ve TEM otoyolunda doğal olarak yoğun bir trafik var. Hatta TEM'den 2. köprüye gelişte artık şu saat itibariyle bile kırmızıdan bordoya, koyu kırmızıya dönüşmüş şekilde trafiğin yoğunluğu o istikametlerde seyredecekler. Adım adım ya da tampon tampona bir trafiğe hazır olmalılar. Avrupa yakasında henüz bir yoğunluk söz konusu değil. Bir kaza haberi var. Daha doğrusu kaza değil de araç arızası haberi var. D100'de Avcılar Şükrü ve Gümüşbala yan yolda sağ şerit araç arızası bölgede trafiği yoğunlaştırıyor. Uyarısı var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasında. Şu an itibariyle göze çarpan detaylar böyle. Aman dikkatli kullanın, yollar son derece kaygan, son derece ıslak, yağmur yağıyor. Görüş mesafesi de tabii bundan olumsuz şekilde etkileniyor. Her sabah şu dakikalarda pırıl pırıl günlük güneşlik olurdu hava. bayağı karanlık. Dolayısıyla farlarınızı da önünüzü görüyor olabilseniz dahi açık bırakmayı unutmayın. Ne olur bu kuralı ihlal etmeyin. Yani bu yazılı belki değil, bilmiyorum yazılı mı değil mi Türkiye'de, ama pek çok Avrupa ülkesinde farları normal gündüz güneşli havada dahi yakmak mecburidir. Özellikle bugünkü gibi, bu sabahki gibi karanlık, iç karartıcı bir havada önünü görmekten ziyade görünür olmanın da önemli olduğunu hatırlatalım. Yani sizi daha uzak mesafelerden görüp de hızını ona göre ayarlaması gerekiyor insanların, sürücülerin ve kavşaklardan çıkacak diğer araçların. Gereksiz yere şerit değiştirmeyin. Şerit değiştirirken de mutlaka sinyal lambalarını kullanın. O direksiyonun solunda genellikle bulunan bir çubuk vardır. Onu böyle sağa ya da sola ya da yukarı ya da aşağı oynattığınızda güzel sarı ışıklar yanar aracın her iki tarafında böyle. Onlar süs değil, aksesuar değil, oyuncak da değil. Şerit değiştirmeden evvel ya da sağa sola dönmeden evvel, evvel diyorum bakın lafın da altını çiziyorum, haber vermek için arkadan gelenleri ya da yandan gelenleri, öteki taraflardan önden gelenleri uyarmak için, saptıktan sonra ya da şeride girdikten sonra hah ben buraya girdim şimdi de lambamı yakayım sen bana vurursan sen suçlusun anlamında kullanılacak bir aksesuar değildir. Zafer Arapkirli ile Trafik Dersleri programına hoş geldiniz. Uyarılarımız devam ediyor. Önünüzdeki aracı güvenli sürüş mesafesinde takip edin. Ve ellerinizdeki o cep telefonu denilen zıkkımı bırakın. Çünkü onlar direksiyon başında oynanacak aygıtlar değil. Onlar ya yan koltukta oturanın ya da arka koltuklarda oturanların kullanabilecekleri aygıtlar. Sen direksiyon başındaki kardeşim o elindeki cep telefonunu bırak. Konuşmanı ya Bluetooth cihazından yap ya da konuşma direksiyon başında. Aman o Facebook, Twitter, Instagram denilen zımbırtıları da direksiyon başında araç kullanırken unut. Bazıları mesaj atıyor ya da özel sohbetlerimizde diyorlar ki abi ben elimde telefon yok, kulaklık kullanıyorum. Hayır, kulaklık kullanmak da son derece zararlı. Çünkü kulaklarınızı tıkadığınız zaman trafikteki diğer araçların size seslenişlerini ya da duymanız gereken şeyleri duyamazsınız. Ambulansı duyamazsınız, polis aracını duyamazsınız, itfaiyeyi duyamazsınız. Hayır, kulaklıkla direksiyon başında telefon kullanmak da bir o kadar zararlı ve tehlikeli bir alışkanlık. Müziği nasıl dinleyeceğiz? Radyondan dinle kardeşim. Teybin, CD çalarım, neyse teyp deyince şimdi yaşı 25'in altındakiler baba o ne demektir ya, teyp ne demektir filan diye soru sorabilirler. Babanıza sorun evladım, annenize sorun, onlar size anlatsınlar teyp, plak gibi kelimeleri, ya da açın Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakın. İnternet kullanmasını biliyorsunuz artık, bu kadar adam oldunuz. Trafik saatimiz sona erdi. Şimdi gündeme geçebiliriz. Gündemde neler olmuş? Evet, referandum geride kaldı. Halk oylamasını 16 Nisan günü yaptık. Sonuç çıktı ama hala sonuç tartışılıyor. Neden tartışılıyor? Çünkü bugüne kadar rastlanmadık ölçüde bir ciddi hukuksal sorun çıkardı. Türkiye'nin seçimler konusundaki ya da halk oylamaları konusundaki en yüksek karar merci, Yüksek Seçim Kurulu dedi ki sandığın başına sandık kurulunun daha önceden mühürlememiş olduğu mühürsüz bir oy pusulasıyla gelmiş ve oyunu o oy pusulasıyla atmış olan vatandaşın oyu da geçerli sayılmalıdır. Neden? Çünkü birileri öyle kullanmış, ya bizim oyumuz da geçerli sayılsın diye itiraz etmiş, biz de onu kabul ettik dediler ve büyük bir hukuksal soruna neden oldular. Büyük bir tartışma açtılar. Hala tartışılıyor. Muhalefet, başta da ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi, bu konunun sonuna kadar götürüleceğini ve hukuksal düzlemde de bunun itirazının yapılacağını söyleyerek dünden itibaren, daha doğrusu pazar gecesinden itibaren yoğun bir kampanya başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın yaptığı affedilemez bir hata, bu anayasayla bu ülke zaten yönetilemez, uzlaşı metni olmalı diye Hürriyet Gazetesi'ne bir röportaj vermiş. Hürriyet Gazetesi manşetten veriyor o röportajı. Az sonra ayrıntılarını sizlere anlatacağız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi özetle oylamada hile yapıldığı, yani bir usulsüzlük yapıldığı ve ya bu hilenin düzeltilmesi gerektiğini ya da seçimin, daha doğrusu halk oylamasının iptal edilmesi gerektiğini ısrarla vurguluyor. Dün Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, özellikle başkent Ankara, İstanbul ve İzmir'de de bazı semtlerde yürüyüşler vardı, gösteriler vardı. Sivil toplum kuruluşları, gençler sokağa çıktılar. Bazı semtlerde yine tencere tava çalınmaya başlandı. Tencere tava hep aynı hava şeklinde Cumhurbaşkanı tepki gösterdi. Ama bir ülkenin sokaklarında, bir ülkenin pencerelerinden, balkonlarından tencere tava sesleri yükselmeye başlandıysa orada ya boş verin bunları denilemeyecek bir sıkıntı var demektir. O sıkıntıyı gidermek gerektir. Bizleri yönetenler dün neler yaptılar? Sıkıntıları gidermek yerine neler yaptılar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oylama günü İstanbul'daydı. Dün de İstanbul'da geçirdi gününün büyük bir kısmını. İlk önce sabah merhum eski cumhurbaşkanlarından ve eski başbakanlardan merhum Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümüydü. O yıl dönümü vesilesiyle Topkapı'daki anıt mezara gitti. Turgut Özal'ın mezarında onu andı, ailesiyle birlikte buluştu. Yani Turgut Özal'ın da ailesi oradaydı tabii ki. Onlarla birlikte Özal'ın kabrini ziyaret etti. Yine Topkapı'da tabii Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın mezarları da var. Onları da ziyaret etti. Ve yine eski başbakanlardan ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da eski parti lideri Necmettin Erbakan'ın da mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanının dün önemli başka ziyaretleri daha vardı. Fatih'te, İstanbul'da Yavuz Selim semtinde Yavuz Sultan Selim'in türbesini de ziyaret etti. Cumhurbaşkanı sosyal medyada ve başka basın yayın organlarında Yavuz Sultan Selim ziyareti anlamlı karşılandı. Neden? Çünkü Yavuz Sultan Selim Osmanlı'nın ilk halifesiydi. Dolayısıyla bir takım manalar çıkarılmaya çalışıldı bundan. Yavuz Sultan Selim bilindiği gibi Memlük Devleti'ni yıkarak, Memlüklerle savaşarak halifeliği onların elinden aldı ve Osmanlı'nın ilk halifesi unvanını kazandı. Cumhurbaşkanının Yavuz Sultan Selim'in türbesine gitmesi ve orada dua etmesi de farklı anlamlara çekilmeye mütemayil bir davranış olarak nitelendirildi. Cumhurbaşkanı ayrıca yine Fatih'te Fatih Sultan Mehmet'in türbesini de ziyaret etti. Orada da Kur'an-ı Kerim okudu türbenin içinde. Çok ender yaptığı bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı bazı cenaze evlerinde de gidiyor, Kur'an-ı Kerim okuyor. Son derece başarılı bu konuda. Yani hani dinleyenler, anlayanlar öyle söylüyorlar. Benim uzmanlık alanım değil ama Cumhurbaşkanı'nın da bazı kayıtları var. İnternetten de bulabilirsiniz. Son derece yani zaten işte İmam Hatip eğitimi görmüş bir liderimiz, bir siyasetçimiz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i de orada okumuş Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde Ankara'ya gitti ve Ankara'da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde tekrar halka hitap etti. Tekrar diyorum çünkü oylama gecesi İstanbul'daki Huber Köşkü'nde toplanan coşkulu kalabalığa hitap etmişti. Ve Cumhurbaşkanı evine, yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na dönüşünde de yine coşkulu kalabalıklarca büyük bir çoğunluğu, tabii partililerden oluşan, Adalet ve Kalkınma partililerden oluşan kalabalıklar tarafından Başkan Erdoğan sloganlarıyla karşılandı. Cumhurbaşkanı oylamanın evet şeklinde tecelli etmesinden dolayı memnuniyetini ifade etti. Bundan sonra durmak yok, yola devam dedi ve yapacaklarının da işaretlerini verdi. Daha başkaları açmadan o idam meselesini gündeme getirdi. Bir an önce parlamentodan da bunun çıkarılması gerektiğini söyledi. Gerekirse de referanduma sunarız dedi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın gündemindeki en öncelikli konulardan birinin idam olduğu anlaşılıyor. Tabii neden bunun öncelikli olduğu anlaşılamıyor ama onda da herhalde bir kendi izahı, bir açıklaması vardır. Çünkü yıllar önce gündeminden idamı çıkarmış bir ülkede tekrardan bunu neden gündeme getirirsiniz amacı nedir? Yani böylesine çağ dışı ve ilkel bir cezalandırma yöntemini bütün Avrupa kıtası terk etmişken dünyanın sadece başka rejimlerinde ve Amerika Birleşik Devletleri gibi son derece bu konuda eleştirilen bir rejimde hala var olan, Çin Halk Cumhuriyeti'nde var olan, başka ülkelerde var olan idam cezasını neden Türkiye gibi Avrupalılaşmaya çalışan, çağdaşlaşmaya, asrileşmeye çalışan bir ülkede tekrar geri getirmeye çalışırız? Tabii bu da tartışılacak bir konu. Cumhurbaşkanı Avrupa'ya çattı. Neden çattı dünkü konuşmasında? Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinden ve Avrupalı çeşitli odaklardan, çeşitli örgütlerden ve çeşitli kurumlardan Türkiye'de referandum sonuçlarından duyulan kaygı biraz utangaç da olsa dile getirilmişti. Yani Türkiye'nin bölündüğü, Türkiye'de birleştiricilikten, kucaklayıcılıktan uzaklaşıldığı ve ayrıcalık ayrımlaştırılmaya doğru yol aldığı endişeleri dile getirildi ve Avrupa Birliği'nden geldi bu uyarılar. Almanya'dan geldi, Fransa'dan geldi, başka ülkelerden de geldi ve en enteresanı AGİT, yani Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Türkiye'de seçimlerin eşit olmayan, adil olmayan bir yarış şeklinde geçtiğini, halk oylamasının eşit olmayan bir yarış şeklinde gerçekleştirildiğini vurgulayan bir açıklama yaptı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamaya son derece öfkeli bir şekilde mukabele ederken ya da tepki gösterirken AGİT diye bir örgüt var diye bir kelime, bir cümle kullandı ki bu da son derece yadırgatıcıydı. Çünkü AGİT diye bir örgüt diye söz ettiği örgütün kurucuları arasında Türkiye Cumhuriyeti de var. Yani sen kurucusu olduğun bir örgütten, AGİT diye bir örgüt var diye adeta bir terör örgütünden, bir tetiş örgütünden söz eder gibi söz edersen kafalarda soru işareti oluşur. Çünkü AGİT diye bir örgüt Avrupa'nın güvenliğini ve işbirliğini ve demokratik standartları gözetmek üzere ve dayanışmak üzere kurulmuş ve Türkiye'nin de büyük katkıları olmuş onca sene AGİT denilen örgüte. Dolayısıyla ona haddinizi bilin diye sanki yabancı, dışarıdan böyle bir, hani Türkiye'nin hiç tanımadığı, hatta Türkiye'nin karşısında mücadele ettiği bir örgüt gibi söz etmekte de yine değişik duygulara kaptırdı ülkeyi. Oylama sonuçlarını başbakan da değerlendirdi ama yaptığı açıklamaların ve verdiği demeçlerin ötesinde kurmaylarıyla da bir araya geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi lideri sıfatıyla da partinin yetkili organlarını topladı. Ve tabii bu toplantılarda, dışarıya yansımadı ama bu toplantılarda kuşkusuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk fırsatta, belki bugün, belki önümüzdeki günlerde hemen partiye tekrardan üye olması, ki 10 Ağustos 2014'te ne yapmıştı? Cumhurbaşkanı istifa etmişti partililikten anayasa gereği. Ama şimdi yeni anayasanın gereği tekrar partili cumhurbaşkanı olabilecek. Yani partiye dönecek. Tabii görkemli bir karşılamayla dönmesi de bekleniyor. Kuşkusuz ki dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkili organlarında bu geri dönüşün ve üye olmanın ayrıntıları da gözden geçirilmiştir. Kılıçdaroğlu'ndan bahsettik. Meral Akşener'de, yani oylamada hayır oyları kampanyasının içinde yer alan, MHP'den ayrılmış ya da uzaklaştırılmış, atılmış, ihraç edilmiş eski ülkücüler, eski ülkücü politikacılar, daha doğrusu eski MHP'li politikacılar diyelim. Eski ülkücü lafı yanlış olur tabii. Onlar hala kendilerini ülkücü sayıyorlardır. Sayın Meral Akşener de örneğin dün YSK kanuna aykırı karar verdi dedi. Bu kararın düzeltilmesi çağrısında bulundu. Avrupa'dan gelen tepkileri söylemiştik ve dün gece geç saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden, Washington'dan gelen bir telefon vardı. Amerikan Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak referandumdaki zaferinden dolayı kutlamış oldu. Referandumdan istediği sonucu alması, yani evet oylarını çıkarması, anayasa değişikliğini kabul ettirmiş olması nedeniyle kutladı Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Dün bütün bunlar olurken akşam saatlerinde hükümet Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan tavsiye kararını değerlendirdi ve olağanüstü halin yeniden uzatılması kararını aldı. Hani bundan bir yıl kadar önce yahu olağanüstü hal koşullarında hiç seçime mi gidilir? Olağanüstü hal koşullarında anayasa değişikliği referandumuna mı gidilir diye. Hatta Sayın Başbakan'ın bile demeçleri varken olağanüstü hal koşullarında pekala referandumda yaptık, kampanyada yaptık ve olağanüstü hali uzatıyoruz. Öyle bir hale geldi ki artık olağan hal geri döndüğü zaman ya bir dakika durun başımıza bir şey gelmesin diye tedirgin olacağız neredeyse. Olağan hali olağanüstü şekilde karşılama riski doğuyor. Bunu da not almak lazım. Ve dün bütün bunlar olurken işsizlik istatistikleri, işsizlik verileri açıklandı. Geçen yılın Ocak ayından bu yılın Ocak ayına kadar aradaki fark %2 olmuş. Yani %2 daha çoğalmış işsizlik. 1.9 diyelim hadi kibar söyleyelim. Ve %13'e ulaşmış işsizlik. Yani her 100 çalışabilir vatandaştan 13'ünün işsiz olduğu gibi bir gerçekle Türkiye karşı karşıya. Bunu da not almak lazım. Şu şunu dedi, bu bunu dedi. AGİT terör örgütü müydü? Ey AGİT, ey bilmem kim, sizin haddiniz ne? Sen kimsin be filan diyeceğimize bunları çözelim diyenlerin de bizlere şu anda duyduklarında hak verdiklerini duyar gibi oluyorum ama bunları söylemek, buna hak vermek, duymak, tekrarlamak, birbirini hatırlatmak ne işe yarıyor? Onu da artık siz değerlendirin. Saate bakıyoruz. 7:21 dakika geçiyor. Artık gazeteleri okumaya başlayabiliriz.
Manşetler.
Evet, trafiğe de bir gözle bakıyoruz ekrana. %47'ye ulaşmış trafik yoğunluğu, iyice kırmızıya boyanmış İstanbul'un trafiği. Yani dediğimiz gibi yağmur etkisini gösteriyor, ıslak ve kaygan yollarda etkisini gösteriyor. Aman dikkat edin çünkü böyle havada bir de trafik kazası, bir de yolların kaza nedeniyle kapanması hiç kimsenin arzu edeceği bir şey değil. Malum güzergahlarda iyice kırmızılaşmış trafik. Aman dikkatli kullanın. Güvenli sürüş mesafesini aman ihlal etmeyin. O böyle 3 metrelik, 2,5 metrelik yere de koskoca aracınızla cart diye girmeye çalışmayın. Özellikle de sinyal lambasını kullanmadan. Evet, Hürriyet'i okuyarak başlayalım. Hürriyet sür manşette enteresan bir habere yer veriyor. İlk adım 8. kat. Ne 8. katı? Nerenin 8. katı? Ankara'da Cumhurbaşkanlığı düzeltiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezinin 8. katından söz ediliyor. Söğüt Özü'nde bilen bilir orayı, yol üzerinde görkemli bir bina. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 8. katı hazırlanıyormuş. Kim için? Müstakbel yeni lider için. Yani Sayın Cumhurbaşkanı için. Hani artık partinin başına geçebilecek ya, tekrardan partili olabilecek ya, işte AKP genel merkezinde 8. katta onun için yeni bir oda hazırlanıyormuş. Dolayısıyla bu hazırlıkları Hürriyet gazetesi sür manşet haberi olarak veriyor bugünkü birinci sayfasında. Cumhurbaşkanının dünkü temasları, daha doğrusu işte dün İstanbul'da ve Ankara'da yaptığı temaslar ve yaptığı konuşmalarda Hürriyet'in birinci sayfasında zaferler bizi sarhoş etmez diyor. Yani o pazar günkü halk oylamasında çıkan %51'lik sonuçtan zafer diye söz etmiş. İdam istedi sloganları üzerine de referanduma bu konuda da gidebiliriz demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Hürriyet'in manşetinde, yani logonun altında manşet olarak verdiği haberde yeni anayasa çağrısı başlığını görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ile Hande Fırat'ın yaptığı röportaj bu. Kılıçdaroğlu, parlamento içinde veya dışında olsun tüm partilere düşen görev anayasayı toplumsal bir uzlaşı metnine dönüştürmektir demiş. Siyasetin sorumluluğudur demiş. Bu anayasayla toplumun yönetilemeyeceğini herkesin görmesi lazım demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Parlamento içinde veya dışında olsun tüm partilere düşen görev anayasayı toplumsal bir uzlaşı metni haline dönüştürmektir demiş. Yüksek Seçim Kurulu'nun pazar günü aldığı kararı affedilemez bir karar olarak niteliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu. Daha önce benzer kararlar verilmiş ama aksi yönde de kararlar verilmiş diyor. Yasada madde çok açık diyor Kılıçdaroğlu. Mühürsüz oy pusulaları ve zarflar geçersizdir. Kurul toplanıyor, bunlar geçerli diyor. Üstelik sayım devam ederken YSK maç sırasında oyunun kurallarını değiştirmiştir. Bu affedilecek, göz ardı edilecek bir durum değildir diyor. gerçekten akıl almaz bir karar Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar. Bunu nasıl izah edebiliyorlar? Nasıl çıkıp savunabiliyorlar? Ben de anlamıyorum. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu da anlamamış ama yani bu şu demektir. Ben bir dahaki seçimde ya da halk oylamasında başka bir yerlerden mühürsüz oy pusulası bulsam ya da imal etsem, cebimde onlarla gitsem, hatta önceden mühür kendim tercih yaparak götürsem, cebime de doldursam bunları, orada da bunları kullansam, çıksa ortaya orada birisi dese ki arkadaş o mühürsüz oy pusulası geçersizdir, olmaz, bak kanun ne diyor, geçen sefer kabul edildi, bu sefer niye kabul edilmesin? Yani bir maçta elinizle tutup, futbol maçında topu elinizle tutup böyle voleybolcu gibi smaçla kaleye atıyorsunuz, golü hakem saymamaya kalkıyor, diyorsun ki ya bir önceki maçta falanca futbolcu böyle şap diye tokadı patlattı, topu eliyle kaleye soktu, olsun ben anlamam. İşte bunlara yol açar. Hukuk niye var? Standartlarla toplumsal yaşamı ya da kamusal işleri düzenlemek için var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu uyarısı son derece yerinde. Daha doğrusu yani hayır oyu verenlerin oylamanın sağlığıyla ilgili ya da sonuçların sağlığıyla ilgili olarak itirazı son derece yerinde. Ama bakalım ne olacak? Nasıl sonuçlanacak? Bu arada az önce Hürriyet'in sürmanşetinde dedik ya, AKP genel merkezinde değişiklik yapılıyormuş. 8. kat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeniden dizayn ediliyormuş diye. Mecliste de yeni düzenlemeler var. Nedir? Başkanlık için meclise rötuş yapılıyormuş. Şimdi yeni anayasaya göre bakanlar kurulu diye bir şey olmayacak ya. Cumhurbaşkanına bağlı işte bakan statüsünde bir takım görevliler olacak. Yani böyle bir heyet olacak. Eskiden Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Bakanlar Kurulu'nun böyle ayrı sıraları vardı. Hemen kürsünün sol tarafında. Orası kaldırılacakmış, bakanlar bölümü. Bakanlar yukarıya lojaya taşınacakmış, balkona. Yeni bakanlar lojada oturacak diyor. Onun da yerini işaretlemiş Hürriyet gazetesi bir genel kurul fotoğrafının üzerinde. Bakanların katılımıyla görüşme yapılması, bakanlara sözlü soru sorulması ve bakanların meclise bilgi vermesi gibi uygulamalarda ilk seçimden sonra bitecek diye işte o yeni anayasanın hükümlerini hatırlatıyor. Avrupa'dan gelen tepkiler var. Gözlemcilerden çok sert rapor diye Angela Merkel'in saygılı bir diyalog aramalı hükümet diğer partilerle şeklindeki çağrısı var. Moralinizi bozmayın, başardık demiş Yıldırım AK Partililere. Bu arada salı geceleri buluşalım diye bir zarif, latif fotojenik hanımefendinin çağrısı var birinci sayfada. Yani tepede vermemişler ama sayfanın dibinde de olsa o hanımefendinin fotoğrafını vermişler. Kim bu salı geceleri buluşalım diye çağrı yapıyor okurlara. Bakalım kimle buluşacakmışız salı geceleri. Sevilen dizi Hayat Şarkısı yine eskisi gibi salı geceleri olacakmış Kanal D'de. Dizinin yıldızı Burcu Biricik'miş bu çağrıyı yapan. Salı geceleri buluşalım. Bu akşam unutmayın Burcu Biricik'le buluşuyorsunuz Kanal D'nin ekranlarında. Kanal D'den de prim isteyeceğim vallahi. Reklamlarını yaptım buradan. Dizinin reklamını yaptım. Ne dizisiymiş? Dur bakayım bir daha şey yapayım. Bu diziler konusundaki cehaletimden dolayı Hayat Şarkısı dizisi. Sevilen dizi. Habertürk gazetesine geçiyoruz. Partiye davet. Erdoğan yeniden AK Parti yolunda. Habertürk'ün manşeti böyle. İri puntolarla bayağı genişçe vermişler bu haberi. AK Partili Elitaş 26-27 Nisan'dan sonra Cumhurbaşkanımızı, kurucusu ve lideri olduğu AK Parti'ye davet edeceğiz demiş. Cumhurbaşkanının dün Beştepe'de sarayın önünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi diyelim. Saray deyince kızıyorlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde vatandaşlara seslenirken fotoğrafı var. Yanında eşi Emine Erdoğan hanımefendi ile birlikte evetlerle Mart ve Kasım 2019'a işaret fişeği atıldı. Zaferimiz kutlu olsun demiş. AGİT diye bir örgüt var diye sözlerini de, AGİT haddini bil sözlerini de başlığa çıkarmış Habertürk gazetesi. 7 bölgeden mesaj var şeklinde oylamanın sonuçlarını analiz eden bir haberi var. Habertürk'ün birinci sayfada. Marmara 3 ilde evet, 8 ilde hayır. Evetler AK Parti'nin 1 Kasım oyu kadar demiş. Ekonomik durgunluk hayırı yükseltti diyor. Ha, bu arada ekonomik durgunluk olduğunu öğreniyoruz Habertürk gazetesinden, ama satır arasında böyle minicik 12 punto filan ekonomik durgunluk var bu arada filan diye. Yani ekonomik durgunluk varsa bir memlekette, bu ülkenin en önemli sorunlarından biri değil midir? Habertürk bir günde manşetinde şunu yapsana ya, böyle partiye evet bilmem ne filan haberlerinin arasında bir günde şöyle ekonomik durgunluk var diye bir manşet atın görelim. Ekonomik durgunluk var diye bir haber böyle bir ülkede bilmem ne diye bidik bidik haberlerin arasında böyle 5. satırda 12 punta ufacık mı geçer arkadaş? Ekonomik durgunluk varsa bu bizim en önemli sorunumuz değil mi? Bunu niye böyle satır arasında veriyorsun da utanmıyorsun da bir gün bu konuda şöyle geniş bir haber yapmıyorsun? Bunun etkilerini, bunun insanların sosyal yaşamına, bunun insanların ekmeğine, aşına, tarhanasına, çorbasına, kaşığına etkilerini niye haber yapmıyorsun da böyle bu arada ekonomik durgunluk da hayır oyunlarını bilmem etkiledi diye böyle bıdık bıdık utangaç bir ifadeyle birinci sayfadaki bilmem kaçıncı haberin satır arasında veriyorsun, utanmıyor musun diye sorarlar adama. Tabii utanma olsa bunları yapmazlar. Geçelim. Milliyet gazetesine bakalım. Yapacağımız çok iş var diyor Sayın Cumhurbaşkanı ve Milliyet de bunu manşetten vermiş. Cumhurbaşkanının böyle elini göğsüne götürerek insanları, vatandaşları selamladığı güzel bir fotoğrafı var. Heybetli bir fotoğraf. Geri planda Cumhurbaşkanı forsu duruyor. Yanında Sayın eşi Emine Erdoğan var. Bayağı hoş bir fotoğraf. Yani çok güzel bir anı yakalamış. Bu fotoğraflar benim anladığım kadarıyla büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanlığının o bir resmi fotoğrafçısı var. Onlar tarafından, çünkü yakın planda çekilmiş güzel fotoğraflar. Bunu kullanmış. Yapacağımız çok iş var demiş. 2019'a işaret fişeği atıldı diye konuşmuş. Batı'da haçlı zihniyeti bize saldırdı. İçeride de uşakları saldırdı. Fakat yılmadık, usanmadık. Milletçe dimdik durduk diyor. Bu uşakları tabiri de son derece ağır bir tabir. Kim alınır kim alınmaz bilmiyoruz ama içeride de haçlı zihniyetinin uşakları var diye konuşmak hemen bir kamuoyu, daha doğrusu halk oylamasının ertesi gününde kalkıp da içerideki uşaklardan söz etmeye başlamak çok bağdaştırıcı, çok birleştirici, kucaklayıcı, kapsayıcı bir dil değil. Ama tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın tercihidir uşaklar diye söz etmek. Hani eğer Karadeniz tabiriyle gençlerden söz etmiyorsa ya da arkadaşlardan söz etmiyorsa, ha bu uşaklar falan diye tabii çok ağır bir tabir olmuş. Ben üstüme alınmadım açıkçası. Kim alınırsa alınsın ama haçlı zihniyeti ve içerideki uşakları son derece ağır bir ifade. Bir ülkenin cumhurbaşkanının herhangi bir vatandaşı için kullanmaması gereken bir ifade. Karşı taraftan, yani size muhalif olanlardan da sizin saflarınızdaki insanlara yönelik bu kadar ağır ifadeler kullanılırsa aynı eleştiriyi sizin de yapma hakkınız var. Ne yapmıştı bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili, ne demişti? Kampanya süresince evet çıkarsa da biz yapacağımızı biliriz, yine Mustafa Kemal gibi Samsun'a çıkarız, oradan Sivas Erzurum kongrelerini toplarız, gider İzmir'den emperyalistleri ve işbirlikçilerini denize dökeriz demişti. Neydi bu? Ayestirici bir dildi. Neydi bu? Düşmanca, hasmane bir dildi. Ne yapıldı? Eleştirildi. Sen kime emperyalizmin işbirlikçisi diyorsun diye yerin dibine geçirildi adamcağız. E şimdi ülkenin cumhurbaşkanı ne yapıyor? Haçlı zihniyeti ve onların içerideki uşakları diyor. Uşak o kadar ağır bir tabir ki, o kadar büyük bir hakaret ki ben yakıştıramadım. Yakıştıran varsa buyursun. Şimdi partili 2019'da tam yetkili. Sonucun resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte Erdoğan Cumhurbaşkanlığı nedeniyle bağı kesilen AK Parti'ye yeniden üye olabilecek diye işte bu yeni anayasanın getireceği değişiklikleri de hatırlatmış Milliyet Gazetesi birinci sayfasında. Trump'tan tebrik telefonu, başbakanın kaybeden yok kazanan millet şeklindeki açıklaması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019'a kadar koltuğu korusun diye başbakana çağrısı, yani 2019'da seçim yapılacak, o zamana kadar sen ülkenin hala başbakanı olacaksın, koltuğunu koru, koltuğuna sahip çık şeklinde, yani bugünkü anayasal düzenin sürmesi gerektiği şeklinde çağrısı da var. Bu arada Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut nereden çıktıysa bu durup dururken bütün siyasilerin demeçlerinin arasında, kalkınmaya odaklanmayız diye bir demeci var. Binali Yıldırım'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun demeçlerinin arasında böyle bir mantar gibi Sayın Nilüfer Bulut'un mutlaka çok, son derece saygıdeğer, çok önemli bir mevkide bir hanımefendi ama durup dururken Nilüfer Bulut'un demeci niye siyasilerin arasında öne çıkarılmış, ama tabii böyle bir hani olumlu bir demeç diye belki Milliyet birinci sayfadan vermiş. Kalkınmaya odaklanmayız ve Milliyet birinci sayfasında 3 ay daha o hal diye hatırlatıyor. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Sözcü gazetesi sürmanşette diyor ki YSK'nın YSK'dan 3 yıl arayla 2 farklı karar. AKP mühürsüz oy yüzünden 2014'te seçimi iptal ettirilmişti diyor. Ne olmuş? 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimde Bitlis gür oymakta. Belediye başkanlığını BDP'li aday kazanmış. AKP itiraz etmiş. Bir sandıktan mühürsüz oy çıkmış. Tekrarlanan seçimde kazanan yine BDP'li olmuş. O dönemde YSK'nın başında referandumda mühürsüz oylar da geçerli diyen şimdiki başkan Sadi Güven varmış. Yani o zamanki yani o zaman da başkan olan Sadi Güven o gün demiş ki mühürsüz oy geçerli olmaz. Tekrar edeceğiz seçimi demiş. Bugün milyonlarca mühürsüz oydan söz ediliyor. Hatta dün soruldu kendisine Sayın Güven'in. Vallahi bilmiyorum sayısını dedi. Ya bilmiyorum diye bir şey var mı? Ya 5 milyonsa mühürsüz oylar ne olacak? Çıkartın sayalım bir daha ya. Olmaz şimdi bu saatten sonra. Kardeşim geçelim böyle mi diyeceksiniz? Böyle laubalilik olur mu? Böyle bir halk oylaması olur mu? 58 milyon kişinin oyuna saygısızlık etmiş oluyorsunuz. Yapmayın Sayın Başkan. 58 milyon kişi bunun nereden baksan işte 23 milyonu filan hayır oyu verdiyse 25 milyon küsürü işte evet oyu vermiş. 23 milyon kişi diyecek ki ya bir dakika belki öteki tarafta hormonlu oylar vardı belki biz kazanmış olacağız. Böyle bir şey demeye hakları yok mu? Bunun sonucunu merak etmeye hakları yok mu? Hangi akla hangi izana sığar? Tabii biz burada boşuna bağırıyoruz. Birazdan pastil lazım bana. Sözcüyle devam edelim. Avrupa'dan zehir zemberek referandum raporu. Mühürsüz oyun kabul edilmesi yasaya aykırı. Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın temsilcileri kampanyayı, oy vermeyi ve sayım işlemini izlediler diyor. İşte sonuç. Evet ve hayırın tarafları eşit propaganda yapma imkanına sahip olamadı. Evet kampanyası basın ve televizyonlarda geniş yer buldu. Çoğulculuk bitti. Valiler o hal yetkisini ifade özgürlüklerini kısıtlamak için kullandı. Referandum Avrupa Konseyi standartlarını karşılamadı. Gerçek bir demokratik sürecin işlemesi için uygun değildi. Kamu adına yayın yapan kuruluş yani TRT partilere eşit zaman tanımadı, tercihini iktidardan yana kullandı. Yerel kamu görevlileri evet kampanyası yaptı. YSK'nın oy verme günü yayınladığı mühür kararı mevcut yasayla çelişti. Üst düzey yetkililerin hayırcıları terörist olarak göstermesi kampanya dilini lekeledi. Bakın 3, 6, 7, 8 madde okuduk AGİT'in bildirisinde yer alan. Bunların hangisi yalan? Bunların hangisi yanlış? Şimdi bunları söylüyorlar diye ey AGİT haddini bil. AGİT diye bir örgüt demenin alemi var mı? Yok tabii ki. Doğruları söylemişler ve bunların içinde en çok canımı acıtan da ne biliyor musunuz? Valiler OHAL yetkisini ifade özgürlüklerini kısıtlamak için kullandı deniliyor. OHAL niye ilan edildi arkadaşlar? OHAL Türkiye'de bir kalkışma olduğu, bir darbe girişimi olduğu için, menfur bir darbe girişimine kalkıştığı için bazı hainler onun için ilan edildi. Ve onlara karşı uygulayın şiddetinizi. Peki seçim referandum kampanyası sırasında insanların propaganda çalışmalarını engellemek için OHAL'i niye kullanıyorsunuz? Olmaz. İşte o zaman demokrasi standartlarını gelir, AGİT diye bir örgüt sizin tabirinizde gelir, hatırlatır. Siz de mahcup olursunuz. O zaman da AGİT, ey AGİT haddini bil diye bağırmaya hakkınız kalmaz. Bir tek ey AGİT kalmıştı nasibini almayan bu eyden, o da sırasını sağmış oldu. Şimdi diyorlardır ki oh sonuçta biz de eyimizi aldık gidiyoruz. Eyini de al git AGİT. Cumhuriyet gazetesine geçelim. O karar sır oldu. YSK'nın seçimin kaderini belirleyen mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin kararı iki gündür açıklamadı diyor. O açıklanmadı diyor Cumhuriyet gazetesi. O karar sır oldu. YSK üyesi bile şaşkın. Yüksek Seçim Kurulu referanduma gölge düşüren mühürsüz oyların geçerli olduğu kararının gerekçesini iki gün geçmesine karşın resmi internet sitesine koymadı diyor. Bir YSK üyesi kendisinin de bu duruma anlam veremediğini söyledi. YSK dün gerekçeyi açıklamak yerine 2004 öncesi bazı kararlarını sitesine koydu deniliyor. AGİT YSK kararını kanuna aykırı buldu haberi yine Cumhuriyet'in birinci sayfasında. Kılıçdaroğlu hayır oyu kaybetmedi demiş. Sokaklar eylem alanı diyor. Gösterilerden fotoğraflar var. Tencere tava çalan hanımefendilerin fotoğrafları var. Hayır bitmedi daha yeni başlıyor sloganlarını atmışlar. İstanbul Alibeyköy'de polis gaz bombası kullanmış eylemler sırasında. İzmir'de de 10 kişi gözaltına alınmış. Mühürlü pusula için ödeme diye enteresan bir haber var. Çiğdem Toker'in yazısından birinci sayfaya çıkarılmış bu haber. Dikkatle dinleyin. Son derece önemli bir haber bu sevgili dinleyiciler. Cumhuriyet'in birinci sayfasında Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker yazıyor. Olay şu. Referanduma ilişkin bomba gibi bir iddia. AKP ilçe örgütlerinde daha önce YSK'dan alınmış mühürsüz filigranlı pusulalara evet basılarak üyelere dağıtılmış. Bunların sandık kurulunun vereceği mühürlü pusulayla değiştirilmesi istenmiş, iddia sahipleri mühürlü pusulaları ilçeye götürenlere ödeme yapıldığını konuşuyor diyor. Yani ne yapmışlar? Tekrar hatırlatalım, tekrar söyleyelim. Bir kısım AKP'li ceplerinde mühürsüz oy pusulalarıyla sandığa gitmişler. Oradan oylarını bunlarla kullanmışlar ve oradan mühürlü oy pusulalarını alıp götürmüşler örgüte. İddia bu yani Çiğdem Toker yazıyor biz ondan aktarıyoruz bu iddiayı. Bu ne demek? Bakın ben mühürsüzü geri getirdim mühürlüsünü mühürlücüyü size getirdim mühürsüz de evet oyu kullandım hadi bana paramı verin şeklinde bir uygulama son derece vahim bir iddia bu. Bu iddia karşısında yoksa skandal daha mı büyük şeklinde bir soru ortaya atıyor. Çiğdem Toker iddia sahipleri mühürlü pusulaları ilçeye götürenlere ödeme yapıldığını konuşuyor demiş. Bu iddialar nereden mi çıkıyor? Önceden hazırlanmış mühürsüz pusulayla mühürlü pusulanın yer değiştirdiği kuşkuları görünür olunca tabii demiş. Çiğdem Toker bunlar duyulacak mı? Bunlar konusunda bir şey yapılacak mı bilmiyoruz ama iddia son derece vahim. Tekrar ediyorum iddia şu bazı AKP örgütlerinde seçmenlere, AKP'li seçmenlere yani evet oyu vermesi beklenen seçmenlere önceden evet mührü basılmış, mühürsüz pusulalar dağıtılmış. Bu insanlar gidiyorlar sandık başında mühürlü pusulayı alıp ceplerine atıyorlar, mühürsüzü sandığa atıyorlar, mühürlüyü de götürüyorlar örgüte karşılığında para alıyorlar. Dehşet verici, tüyler ürpertici bir iddia. Bakalım buna bugün cevap gelecek. Böyle olmuş demiyoruz. Başka bazı gazeteler gibi ya da gazeteci müsveddeleri gibi böyle olmuş demiyoruz ama bir iddia var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu iddianın üzerine gitmeli. YSK araştırmalı. Bakalım kaç tane olmuş bundan? Ne kadar yaygın olmuş? Eğer ortada para dönmüşse zaten seçimin üzeri kirlenmiş, leş gibi kokuyor demektir oylamanın üzeri. Bu araştırılmalı ve sonuna kadar gidilmeli. Altını çizerek üstüne basa basa söylüyorum. İddia ama son derece vahim ve ciddi bir iddia. Bir Gün gazetesine bakıyoruz. YSK açık hile yaptı, meşruiyet krizi var demiş Bir Gün. Şaibeli referandum sonuçlarına itirazlar sürüyor demiş. O hal altında gidilen referandumda Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayması meşruiyet krizi yarattı. Muhalefet sonucun şaibeli olduğunu ve meşru olmadığını söyledi diyor. Kaybeden evet, kazanan hayır şeklinde Yaşar Aydın bir yazı yazmış. Evet oylarının %50'yi aştığı açıklanmasına rağmen çok açık bir gerçek var ki o da cephenin çöktüğü ve inişe geçtiğidir. AKP'de kayıp 3 milyonun üzerinde diye bir hesap yapmış Bir Gün yazarı. Sabah gazetesi yine poster görünümünde bir birinci sayfa yapmış. İş dünyasına göre 16 Nisan'ın 3 sonucu istikrar, güven, umut. İş dünyasında helal olsun böyle eğer bir sonuç çıkardıysa az önce hangi gazeteydi? Habertürk gazetesi. Satır arasında böyle ekonomik durgunluk var ama filan diye böyle mahcup bir ifadeyle ekonomik durgunluktan bahsederken Sabah gazetesinin birinci sayfasına göre artık iş dünyası istikrar, güven ve umutla bakıyormuş geleceğe. Cumhurbaşkanının 7 düvele karşı mücadele ettik şeklindeki sözleri dünkü konuşma sırasında çekilmiş bir fotoğrafı var. Yine Cumhurbaşkanının dün vefa ziyaretleri yaptığı haberi ve Turgut Özal'ın kabrindeki anma töreninde dua ederken bir fotoğrafı var. Yanındaki yetkililerle, devlet erkanı ve işte danışmanlarıyla bir de küçük kız çocuğu var yanlarında. Onun kim olduğu belirtilmemiş ama herhalde merhumların yakınlarından biri olduğunu varsayıyoruz. Bu arada Hazımsızlar diye iki sanatçımızın fotoğrafına yer verilmiş. Biri Meltem Cumbul, öteki de Müjdat Gezen. Ne yapmışlar? Referandumdan çıkan tarihi sonucu beğenmeyen bazı ünler yine hakaret ve tehdide sarıldı. Birçok kez skandal açıklamalarla gündeme gelen Müjdat Gezen ve Meltem Cumbul gibi isimler milleti hedef aldı diyor. 22. sayfada detayı varmış. Hemen bakıyorum ne yapmışlar acaba Meltem Cumbul'la Müjdat Gezen. Onu bulmaya çalışıyorum ama yok, 22. sayfada göremedik bunu. Demek ki yanlış bir gönderme var. Başka bir yerde olsa gerek. Herhalde magazin ekinde var ama 22'de ve Günaydın'da diyor. Yanlış adres göstermişler. Neyse, Hazımsızları da kınıyor Sabah gazetesi. Başka bir şey söyleselerdi zaten birinci sayfaya almazlar herhalde. Saatler 7.45'i gösteriyor. RSFM'de Zafer Arapkeli ile Seyri Sabah'ı dinliyorsunuz. Trafik yoğunluğuna bakalım. %50 civarında olsa gerek diyoruz. Sayfa açılırken böyle ben top çevirmeye çalışıyorum. Vakit doldurmaya çalışıyorum. Evet, %51, %50'yi bile aşmış trafik yoğunluğu. D100'de Uzunçayır bağlantı yolu Libadiye yönünde bir kavşak imalat çalışması var. Vatan Caddesi Aksaray yönünde TİH tarafından yüksek gerilim hattı çalışması var. Tabii böyle yol çalışmaları filan da özellikle bugünkü gibi karanlık, ıslak, yağmurlu, iç karartıcı koşullarda da trafiği daha da fazla yoğunlaştırıyor bu çalışmalar. Ama bu çalışmalar da yapılacak yani. Bunlar da gece yarısı birilerinin böyle bir parmak çıtlatmasıyla yapacağı şeyler değil. Bunlar da uzun sürüyor maalesef. Posta gazetesine geçiyoruz. Saatler 7.46'yı gösterirken rapor kavgası. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT referandum gözlem heyetinin raporunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan haddinizi bilin diye tepki gösterdi. Bu arada Cumhurbaşkanı hani pazar gecesi oylama sonuçlandıktan sonra ata alan Üsküdar'ı geçti diyor ya. Dün de süre şeyini Niğde'ye demiş. Yani Üsküdar'dan Niğde'ye taşındı siyasi demeçler. Şimdi de hani geçti burun pazarı, artık süre şeyini Niğde'ye, bizim diyeceğimiz bu demiş Avrupa'ya hitaben. Türkiye derin şekilde bölündü demiş Almanya Başbakanı Merkel ve Posta Gazetesi manşetinin düzeltiyorum logosunun yanında da işsizlik %13 diye son 7 yılın rekorunun kırıldığını haber veriyor. Genç nüfusta yani 15-24 yaş arası nüfusta işsizlik oranı 5.3 puanlık artışla %24,5 olmuş. Yani her 4 gençten biri işsiz demiş. Her 4 gençten biri işsiz. Bugün birinci sayfalarda ben hepsine bu haberi görmek isterdim. Her 4 gençten birine iş bulamayan bir Türkiye'de biz neleri konuşuyoruz, neleri tartışıyoruz? AGİT'e ey AGİT deyince işsizlik gideriliyor mu? Ya da haddini bil Avrupa deyince işsizliğe çare mi bulmuş oluyorsun? Ya da biz zafer kazandık, gerisi uşaklar işte... Neydi? İsmail Türüt'ün bir şeyi vardı, türküsü vardı. Tarabya, Etiler'de uşaklar, Tarabya'da yumuşaklar ya da işte tersi miydi? Tarabya'da uşaklar, Etiler'de yumuşaklar diye. Bir gün çıkıp bir siyasetçi de bunu söylerse hiç şaşırmayacağım. Ankara'da uşaklar, Etiler'de yumuşaklar ya da işte İzmir'de neyse. Böyle bir dar şey deyim türetebilir bir gün birisi. Hiç de şaşırmam ama işin şakası bir yana bu uşaklar kelimesi yani söylerken bile insana çok acı geliyor. Yazık yani böyle tabirler kullanmamak lazım. Uşak kelimesi çok beni rahatsız etti bu sabah. Şimdi tabii malum cenahtan birilerinin dinliyorlarsa tabii ne dediğini duyar gibi oluyorum. Zafer Efendi niye alındın üzerine uşak kelimesi, böyle ucuz şeyler vardır. Sen niye alındın Twitter'dan filan, arada bir böyle trollerden geliyor şeyler. Madem uşak değilsin niye alındın, niye gocundun filan diye. Tabii ucuz şeyler bunlar, 0.005 kuruşa bile almam böyle demişler. Posta gazetesi sol üst köşeden vermiş zarif, latif ve fotojenik hanımefendi fotoğrafını. Kim bu hanımefendi? 1995 Türkiye güzeli. Tahmin edin, 1995 Türkiye güzeli kimdi? Hadi sordum, bir defa da verin bakalım. Demet Şener. Demet Şener hanımefendinin fotoğrafı. Eşi İbrahim Kutluay'dan boşanma davasıyla gündeme geldi. Boşanma davası açmış ama anlaşıldığı kadarıyla hala o dava sonuçlanmamış. Demet Şener bir başka beyefendiyle görüntülenmiş. 11 yıllık eşi, iki çocuğunun babası eski basketçi İbrahim Kutluay'a beni aldattı diyerek boşanma davası açmıştı diye hatırlatıyor Posta. Emre Narin isimli bir beyefendiyle Beyoğlu'nda bir kulüpten çıkarken görüntülendi. Yanınızdaki erkek kim sorusuna cevap vermekten kaçan Demet Şener'i Emre Narin'le ortak dostları bir kadın avukat kısa süre önce tanıştırmış diyor. Ne kadar sıkıcı bir ses tonuyla okudum değil mi bu haberi? Aslında bu haber şöyle okunmalıydı. Demet Şener önceki gece bir bilgisayar firmasında yönetici olarak çalışan Emre Narin'le Beyoğlu'nda bir kulüpten çıkarken görüntülendi. Bu tabloid televizyonların magazin programları sesi. Yanınızdaki erkek kim sorusuna cevap vermekten kaçan Demet Şener'i Emre Narin'le ortak dostları bir kadın avukat kısa süre önce tanıştırmış. Dang diye böyle bir de gong sesleri gelir. Demet Şener haberi böyle okunmalı. Hakkını vererek. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Ciddi zafer sesi burada. Mesaj yüklü ziyaretler. Hem doğuya hem batıya Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü ziyaretleri, ama en çok öne çıkartılan da işte o Yavuz Sultan Selim türbesinin ziyareti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o türbede Yavuz Sultan Selim'in sandukasının yanında böyle heybetli de bir sanduka Fatiha okumuş orada. O sırada çekilmiş bir fotoğrafı var. Gerçekten ben görmemiştim. Yani senelerce o semtte okuduk, Yavuz Selim semtinde, ama itiraf ediyorum, büyük bir ayıp. Yavuz Sultan Selim'in türbesini merak edip de bir kere olsun gidip görmemişiz. Şimdi bu vesileyle öğrenmiş olduk. Ama bir gün orada gidip görmek lazım. Osmanlı'nın ilk halifesi tabii kendisi. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ziyareti vesilesiyle bizlere de hatırlatılmış oldu. 8 sene orada mektebe gittim ben o semtte, Darüşşafaka'ya. Övünmek gibi olmasın. Orada Yavuz Sultan Selim'in türbesini ziyaret etmemiş olmanın ayıbını hissettim. Şimdi bir gün mutlaka gidip görmek lazım bunca önemli bir tarihi şahsiyetin türbesini. Hazmedemediler diye Türkiye'nin evet kararı Avrupa'nın ayarını bozdu diyor. Hazmedemediler diye başlık atmış. Bu arada gurbette bayram diyor. Böyle üzerlerinde ay yıldızlı tişörtlerle bir... Evet, Kanada'da, hangi Avrupa ülkesi diyecektim ama, Kanada'da vatandaşlar göbek atıyorlar böyle yol kenarında. İki tane beyefendi çifte telli oynuyor. Evet zaferini kutluyorlar. Star gazetesine geçiyoruz. Teröre ve faşizme baş kaldırı diyor Star gazetesi. Star bugünlerde antifaşist olmuş, görmeyeli. Antiterörist olmasını tabii anlarız. Hepimiz antiterörist de, teröristiz de, Star gazetesinin antifaşist olduğunu öğrenmek beni böyle bir tuhaf etti içimi. Faşizme karşı omuz omuza filan diye slogan atacaklar bunlar günün birinde. Tarihi referandumda en anlamlı destek Doğu, Güneydoğu ve yurt dışından geldi. Kürt seçmenler PKK tehdidine, gurbetçiler ise tüm ırkçı baskılara inat, Türkiye'nin yanında olduğunu dünyaya haykırdı diyor. Onlar da Cumhurbaşkanı'nın büyükçe bir portresini yayınlamışlar. Yani fotoğrafını böyle yüze zoom yapılmış bir haliyle. Aşkla yolumuza devam edeceğiz demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Vatan gazetesi 180 günde 144 yasa, günün haberi logosuyla vermiş. Referandumdan evet çıkmasının ardından Adalet Bakanlığı düğmeye bastı. 144 yasa maddesinde 180 gün içinde yeni düzenleme yapılacak. Seçim kanunu ve baraj yeniden düzenlenecek diyor. 2019'a işaret fişeği diye Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Hendek'ten evet çıktı diyor. Güneydoğu'da önemli ölçüde oy kayması olduğunu, yani Hendek kazılan işte o terörle mücadele bölgesinde büyük oranda evetler çıktığını ya da evet oylarının arttığını vurgulayan bir haber Vatan'da. Vatan'da sol üst köşede yine bir magazin haberi dikkat çekiyor. 40 yaş estetiği olmamış. Çok kötü vurmuşsun, çok kötü kaval kemiğine tekme atmışsın. Bir hanımefendinin yaşı böyle manşetten başlıkla 40 yaş estetiği diye verilir mi? Kim bu hanımefendi? Kıvanç Tatlıtuğ'un kendinden 7 yaş büyük eşi Başak Dizel. Ben şimdi mesela bunu bilmiyordum. Şimdi kendinden 7 yaş büyük eşi olduğunu öğrendik Kıvanç Tatlıtuğ'un. Bize ne kaç yaş büyükse, kaç yaş küçükse ama... bizi ilgilendiren tarafı bir hafta önce bir estetik merkezine gitmiş, botoks ve dolgu yaptırmış. Ardından ben dolguyu sadece dişe yaptırılır zannediyordum. Surata da dolgu yaptırılıyormuş demek ki. Cehaletimi mazur görün bu arada. Ardından ikili Londra'da 40 yaş pastasını kesti demişler. Mutlu mesut bir Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizel çifti el ele görülüyor. Başak Dizel'in de blue jean'inde 498 yırtık olduğunu da, benim de yırtık blue jean'lere gıcığım olduğunu da burada araya sokuşturmuş olayım. Yurt gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi seçim iptal edilmeli demiş. Yurt da bunu manşet yapmış. Agit'ten zehir zemberek raporu da sür manşetten vermiş Yurt gazetesi. Oylamayla ilgili manşet haberlerinde ve İstanbul ve Ankara'da AKP ilk kez kaybetti diye seçim sonucuyla ilgili en enteresan ya da en çarpıcı unsurları da Yurt gazetesi birinci sayfasına taşımış. Evrensel gazetesine bakıyoruz. Kampanya başladı, işsizlik uçtu diyor. İşsizlik 4 milyona dayandı diye işsizliği Evrensel gazetesi ısrarla günlerdir, haftalardır hep manşetten haber veriyor. Bugün de sür manşetten duyurmuş. Ortak sorunlara karşı 1 Mayıs'ta birleşmeliyiz diye bir başlık var. 1 Mayıs'ın da elinin kulağında olduğunu da hatırlıyoruz bu şekilde. Evrensel'in manşetinde YSK parlamentonun yetkilerini gasp etti diyor. Haklı olarak yani parlamentoda çıkarılmış bir yasayı, hayır ben öyle dese bile yasayı uygulamıyorum dedi YSK. İsabetli bir tespit yapmış Evrensel gazetesi. Akşam gazetesine bakıyoruz. Manşette büyükçe bir Erdoğan fotoğrafı. Kasım 2019'u unutmayın demiş. Milletin evinde zafer buluşması başlığıyla vermiş. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı'nın halka hitap etmesini. Bu arada Yavuz Sultan Selim Türbesi'nin üzerinde böyle bir örtü varmış. Kaftanı açıyor Sayın Cumhurbaşkanı. O sırada çekilmiş bir fotoğraf var. Turgut Özal'ın anıt mezarının başında ve Eyüp Sultan Türbesi'nde de yine Cumhurbaşkanı'nın fotoğraflarını görüyoruz. Yeni Akit gazetesi sür manşette bir ihbarda bulunuyor. Diyor ki asker ve polis lojmanlarından yine hayır çıktı. Çabuk bombalayın oraları, çabuk hepsini görevden alın dercesine asker ve polis lojmanlarından hayır çıkmasını adeta eleştiriyor. Kim bu beyefendi? Muhammed Uzun isimli beyefendi bu haberi yazmış. Yani asker ve polis lojmanlarından ne hakla hayır çıkar? Bu oradan evet çıkması lazım aslında gibilerden bir imada bulunan utanmazca yazılmış bir haber. Evet, utanmazca diyorum. Açık açık suçluyorum. Bir gazetecinin böyle bir haber yazmaya nasıl bir hakkı var? Asker ve polis lojmanlarından yine hayır çıktı. Ayıplıyor adeta. Bir suç işlemişler. Utanç verici bir şey yapmışlar gibi. Yeni Akit, yazıklar olsun. Yeni sistemle yola devam diye milletin darbe anayasasını çöpe atmasını değerlendiren siyasiler, hukukçular ve STK temsilcileri Türkiye'nin yeni sistemle yoluna daha güçlü şekilde devam edeceğini vurgulamışlar. Böyle genellemelere de bayılırım. Siyasiler şöyle dedi. Hukukçular dediler ki, STK temsilcileri şöyle bildirdi filan diye. Hangi siyasiler, hangi hukukçular, hangi STK temsilcileri? Yeni Akit gazetesinin manşet haberi. Orta Doğu, MHP yolu açtı, millet onay verdi, bahane kalmadı diyor. Bunun nesi başarısızlık diye sormuş MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın. Yani Orta Doğu'nun MHP yönetimine bir yakın bir gazete olduğunu hatırlatalım. Bu başlıkları öyle de biraz okumuş olun. Yeni Çağ gazetesi de MHP'li muhaliflere yakın bir gazete. O da CHP iptal istiyor sözünü manşet yapmış. ve AGİT'ten ağır rapor diye onlar da böyle muhalif içerikli başlıklar kullanmışlar hiç sürpriz olmayan bir şekilde. Güneş gazetesi sözünüzü tutun demiş. AB'ye son uyarı, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı uyarıyı aktarıyor. Avrupa Birliği'ne res çekti. Ya Türkiye'ye verdiğiniz sözleri tutarsınız ya da sonuçlarına katlanırsınız. Gideriz millete, ne karar veriyorsa biz de ona uyarız demiş. Buradaki imane, yani Avrupa Birliği'ne müzakereleri bitirme kararı alırız milletten, oylamada böyle bir karar çıkartırız diye tehdit ediyor Avrupa'yı Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, Avrupa'ya çok koydu demiş Güneş gazetesi manşetinde de. Takvim gazetesi milletin cevabı diyor. İşte oylama gecesi yollarda, caddelerde kutlayan hanımefendilerin ellerinde evetlerle ve bayraklarla ve meşalelerle şölen durumundaki bu fotoğrafı vermiş. Devletin cevabı demiş yanda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yavuz Sultan Selim'in türbesini ziyaret ederken çekilmiş bir fotoğrafı var. Onu da devletin cevabı olarak vurgulamış. Aydınlık gazetesi AKP kaygılı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece, yani pazar gecesi Huber Köşkü'nde konuşma yapmaya çıkarken böyle kürsünün arkasından, paravanın kenarından görüldüğü sırada böyle suratında biraz üzgün, endişeli, morali bozuk bir ifadesi vardı. Dün sosyal medyada da dolaştı bu ifade. İşte bakın, o da memnun değil şeklinde. Özellikle biraz kasten de Aydınlık o fotoğrafı kullanmış. AKP kaygılı, AKP'nin büyük oy kaybı diyor Aydınlık. Karar gazetesi seçim 2019'da diye hatırlatıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da 2019'a hazırlanın mesajından yola çıkarak. Diriliş Borsası sağ olsunlar, dün bizi çok güldürmüşlerdi ama bugün ciddi bir başlık atmışlar. Büyük Türkiye'nin hazırlık süreci başladı diye Cumhurbaşkanı'nın onlar da büyük boy bir fotoğrafını koymuşlar. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşurken Dünya Gazetesi kutuplaşmaya karşı birlik olalım çağrısı. İş dünyası karşılıklı anlayış ve uzlaşmadan yana diye bir çağrı yapmış. Dünya gazetesi de tabii ekonomi gazetesi olması hasebiyle onu başlığa çıkarmış. Fanatik gazetesi Beşiktaşlıların bir maç sonrası kutlama sevinci fotoğrafıyla birlikte tarih yazmaya 2 gün kaldı diyor. Yani Lyon'u yenelim, buradan yarı finale çıkalım dileğini tekrarlamış. Biz de hadi inşallah diyoruz bu başlığı okuyunca. Ve Foto Maç gazetesi de Luceoscu ne demekse Rumen Hoca'nın Galatasaray'la ilgili planını açıklıyoruz. Luceoscu CEO olacakmış. Kendisi CEO, oğlu Razman Luceoscu teknik direktör olacakmış. Galatasaray'da Luceoscu sesleri diye o klasik başlığı atarak okumuş olalım. Magazin gazetelerine bakalım. Şükran günü. Şükran kim? Caner Erkin, Şükran Ovalı çiftinin bir fotoğrafı var. Yine magazin şeyde, Habertürk'te liseliler gibi diye vermiş. Kıvanç Tatlıslu ve eşi Başak Dizel'in fotoğraflarını, hani az önce bir gazetede kendisinden bilmem kaç yaş büyük eşi diye büyük bir ayıp işlemişçesine bildiriyordu onların Londra'da doğum günü kutlamasını. Efendim Vatan Makaron yine 40 yaş estetiği diye vermiş o haberi. Demin de Vatan'ın birinci sayfasında vardı. Gülben yaza hazırmış. Müjde, Gülben yaza hazır. Gülben Ergen yaza hazırmış. Ben de günlerdir merak ediyordum. Abi acaba Gülben yaza hazır mı? Ne yapacağız ya hazır değilse diye büyük bir merak içindeydim. Ve Milliyet'inde, Cadde Ekin'de de birinci sayfanın tepesinde şöyle büyük boy iyice bir fotoğraf var. Zarif, latif ve epey bayağı cömert bir hanımefendi fotoğrafı. Arkadaşlık aşka mı dönüştü başlığıyla vermişler. Kimmiş bu? Geçtiğimiz Mart ayında bir yıllık sevgilisi Katy Perry ile yollarını ayıran Orlando Bloom'un Nina Dobrev ile birlikte olduğu konuşuldu. Herhalde bu Dobrev'in fotoğrafı. Evet, Dobrev ile Karayip Korsanları serisinin yıldız oyuncusu Bloom uzun süredir arkadaştı diyor. Nina Dobrev hanımefendinin fotoğrafıymış bu. Şimdi görmenizi tavsiye ederim diyeceğim. Yanlış yere çekilecek. Hayır, görmeyin. Boş verin. Çocuklarınıza da göstermeyin o fotoğrafı. Saate bakın onun yerine. Saat dönemi 8'i 2 dakika geçiyor. Burası RSFM. Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah programını dinliyorsun. İstanbul'da bu sabahta sis var. Her iki köprü yolunda da trafik yoğun. Aman dikkat, yollar biraz kaygan. Güvenli sürüş mesafesine uyun. Bırakın ellerinizden şu telefonları direksiyondayken. İlle de bir şey dinleyecekseniz sabah sabah, daha kargalar kahvaltısını eklemişken
kankanın dedikodularını değil, RSFM'i dinle. Bak ne güzel, Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah var radyoda.
Zafer Arapkirli hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla, yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RSFM'de Seyri Sabah'ta. Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah devam ediyor.
Tekrar merhaba, saatlerimiz 8'i 5 dakika geçiyor. Seyri Sabah programındasınız. İkinci bir saatlik bölüme başladık. Bu bölümde köşe yazarlarını okuyacağız ama bu bölümün içinde önemli bir röportajımız da olacak. Bir telefon bağlantımız olacak. Malum seçimle ilgili son derece vahim ve belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar rastlamadığımız yeni bir hukuki sorunumuz oldu halk oylamasıyla birlikte. O da mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması ve bunun da böyle bıçak sırtı sonuçlanan bir seçimin sonuçlarını ne kadar etkileyip etkilemediği tartışması ve bundan sonra hukuki süreçte bu konuda bir şey yapılabilir mi tartışması. İşte bu konuda deneyimli bir hukuk adamına, deneyimli bir hukukçuya, İstanbul Barosu'nun eski başkanlarından, efsane başkanlarından diyelim, avukat Turgut Kazan'a danışacağız. Onun görüşlerini alacağız. Önümüzdeki dakikalarda Turgut Kazan'la telefon bağlantımız ve röportajımız olacak. Kaçırmayın çünkü kendisi önemli bir hukukçu. Türkiye'de sözünün dinlenmesi gereken, sözüne değer verilmesi gereken sayılı hukukçulardan biri. Hukukçu da çok fazla kalmadı çünkü Türkiye'de. İşte görüyorsunuz koca koca Yargıtay, Danıştay hakimleri bile diyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı bir yasaya biz uymayabiliyoruz, uymayabiliriz. Biz bunu saymayız diyebiliyorlar. Bu son derece vahim bir şey. Yani yarın öbür gün başka bir hakim de başka bir konuda çıkıp da ya yasa böyle demiş ama ben buna aykırı karar veriyorum, bu seferlik hadi böyle olsun diyebilir. Aman Allah korusun. Öyle derse, öyle daha fazla hakim öyle demeye başlarsa memleketin hali nice olur? Herhangi bir memleketin hali nice olur? Yasaları hakimler bile çiğnemeye başlarlarsa ne yaparız demek geliyor içimden. Saatlerimiz 8'i 7 dakika geçerken trafik yoğunluğuna da bir bakalım. Trafik yoğunluğu %50'yi geçmişti. İstanbul'da özellikle bu sabahki sağanak yağış sürüş koşullarını son derece ciddi bir şekilde etkiliyor. Ben de buraya gelirken bayağı güçlük çektim trafikte. %56 trafik yoğunluğu, yani neredeyse 60'a yaklaşacak çok ciddi bir yoğunluk var trafikte. Bütün güzergahlarda neredeyse kırmızı rengi görüyoruz. Bir kaza yok, bir arıza yok şu an itibariyle. Yani öyle bir zorlaştırıcı durum yok ama İstanbul'daki yağmur ve karanlık hava gerçekten de trafikte sürüşü güçleştiriyor. Bu da yoğunluktan görülebiliyor diyelim ve trafiği de aktarmış olalım. Bu yağmurun tabii önümüzdeki saatlerde de sürmesi bekleniyor. Yarın da sürmesi bekleniyor İstanbul'da ve İzmir'de. Dolayısıyla ona göre sürüş güvenliği etkilenecek. O uyarımızı yapmış olalım. Evet, halk oylamasının sonuçları değerlendirilmeye devam ediliyor. Bugün de gazetelerin köşe yazarlarında özellikle ve tabii ağırlıkta bu konu işlenmiş. Artık yavaş yavaş yazarları okumaya başlayabiliriz.
Köşe yazarları.
Hürriyet gazetesinin yazarlarına bakalım. Burak Yetkin, Yüksek Seçim Kurulu o açıklamayı yapmasaydı evet çıkmaz mıydı başlığıyla yazmış. Ve Cumhurbaşkanı'nın dünkü sözleriyle girmiş yazısına. Diyor ki hitabında tencere tava hep aynı hava diyerek itiraz edenlere çıkıştı diyor. Aslında MGK olağanüstü hali görüşürken İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde referandum sonuçlarını protesto eden gösteriler yapılıyordu. Polis bunları dağıtıp katılanları gözaltına alıyordu. Protestocular sandıkta hile yapıldığını, aradaki 1 milyon 300 bin oya karşın aslında hayır diyenlerin kazandığını öne sürüyordu diyor. Bu iddiaya geleceğiz ama oy sandıklarında düzensizlikler yaşandığı çokça konuşuluyor halk arasında diyor. Ve bazı örnekler veriyor. 16 Nisan günü boyunca pek çok yolsuzluk girişimi ya da yolsuzluk olduğuna ilişkin örnekler geldiğini söylüyor ve CNN Türk'ün seçim gecesi, referandum gecesi yayınında da yer aldığını söylüyor ve orada da gündeme geldiğini söylüyor. Şimdi ondan sonra diyor ki dün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Beştepe'nin bahçesindeki konuşmasında Avrupa'da bir örgüt var diyerek haddinizi bilin diye bu raporu dikkate almayacaklarını açıkladı. Yani referandumun adil olmadığını ima eden raporu dikkate almayacaklarını açıkladığını atıfta bulunuyor Murat Yetkin ve diyor ki oysa AGİT Türkiye'nin kurucusu olduğu bir örgüt. Yakın zamana dek AGİT gözlemcileri gelmezdi Türkiye'deki seçimleri izlemeye. Türkiye'deki seçimler münferit birkaç hadise dışında gelişmiş ve isabetli sayılır. Türkiye'den heyetler AGİT gözlemcisi olarak başka ülkelerdeki seçimlerin düzgünlüğünü ölçmeye giderlerdi. Gelinen bu durum gerçekten hoş değil. Erdoğan 16 Nisan gecesi İstanbul'da Tarabya'da kendisini kutlayan kitleye zaferimizi küçümseyenler var. Atı alan Üsküdar'a geçti demişti. Dün akşam 17 Nisan'da Ankara'da Beştepe'de konuşurken ise referandumu gönlünden geçen farkla alamamış olmasından dolayı belki daha kucaklayıcı, uzlaşmacı davranabileceği yolundaki yorumların aksine yola vites yükselterek devam edeceğinin işaretini verdi diyor Murat Yetkin Hürriyet'in bugünkü internet sitesindeki yazısında. Hürriyet'te dün yoktu Ahmet Hakan. Bugün neler yazmış, oturmuş, dün çalışmış, seçimin sonuçlarını analiz etmiş. Ben de niye defaten seçim diyorum buna, hala düzeltemedim bunu. Referandum. Bre Zafer Arapkirli, ey Zafer Arapkirli, referandum, o halk oylaması. Hala seçim diyorsun. Evet, bir seçim yaptı millet ama yani seçim değildi bu. Halk oylamasıydı. Düzelt şunu artık. Yapıştı diline seçim diye. Referandumdan çıkan 7 sonuç diyor Ahmet Hakan, şöyle değerlendirmiş. Sonuç 1. Türkiye'de milliyetçi mukaddesatçı sağın oy oranı %70'tir. Tezi pekala bir efsane haline gelebilirmiş. Sonuç 2. AK Parti ile kurumsal MHP bir araya geldiğinde %50'yi azıcık geçebiliyormuş. Sonuç 3. İstanbul, Ankara, İzmir 3 büyük ilde hayır diyenlerin sayısı evet diyenlerden daha fazlaymış. 4. Bu millet evet demek farzdır diyen fıkıh alimine yok canım o kadar da değil demeyi becerebiliyormuş. Sonuç 5. Bütün sokakları, caddeleri, meydanları evetle kaplamanın sonuca etkisi o kadar da fazla değilmiş. 6. Meral Akşener, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın MHP tabanındaki etkisi Bahçeli'nin etkisinden çok ama çok daha fazlaymış. Ve 7 diyor Ahmet Hakan, Erdoğan'ın halkın çok önemli bir bölümünü etkileme gücü hala büyük oranda devam ediyormuş demiş. Yani 7. maddeye de yani Sayın Cumhurbaşkanı bak gücenme hep böyle hayırcılardan yana yorumlar yaptım ama 6 maddede 7.'de de senin de gönlünü almayı unutmayayım demiş Ahmet Hakan bana göre. Yani aferin oğlum Ahmet gibilerden bir yorum yapabilir bunu okuyan büyükleri. Bu arada Ahmet Hakan'ın köşesinde işte bu seçimle ilgili, referandumla ilgili pek çok değerlendirme var. Ne gördüler de hayır dediler, yeni sistemde ne olacak, atı alan Bağcılar'ı geçti. Hani atı alan Üsküdar'ı geçti demişti ya Cumhurbaşkanı, diyor ki Ahmet Hakan, keşke atı alan Bağcılar'ı geçti deseydi. Çünkü Üsküdar'da hayır oyları evet oylarının epey önündeydi demiş. Bu arada Cem Küçük'ün attığı bir tweet'i, gazeteci Cem Küçük var bir tane, böyle enteresan tweetler atıyor. Onun attığı bir tweet'i almış köşesine. Cem Küçük demiş ki evet kazandı ama savaşa hazır olun. Şimdi düşünsenize başka birisi hayır diyen birisi böyle bir şey söylese, biz kaybettik ama savaşa hazır olun dese gümbür gümbür ortalık birbirine girerdi. Vay vatan haini vay, vay FETÖ'cü, vay baylokçu vay derlerdi. Memleketi savaşa mı götürmeye niyetleniyorsun? Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan bu günlerde diye başlayan nutuklar atılırdı. Ama Cem Küçük bunu yazmış. Ahmet Hakan da diyor ki AK Parti'yi işte bunun gibi tetikçiler batıracak. Cumhurbaşkanı birlik beraberlik diyor. Başbakan Yıldırım kucaklama mesajı veriyor. AK Parti'den hepimiz kardeşiz sesi yükseliyor. Fakat bu haddini bilmez tetikçi savaştan söz ediyor. Ve hiçbir savcı bu aleni iç savaş çığırtkanlığı yapan sorumsuz adamla ilgili bir şey yapmıyor. AK Parti'yi batıracaksa işte bu tetikçiler batıracak demiş Ahmet Hakan Cem Küçük'e hitaben. Şimdi Cem Küçük'ten de
Çok yakın bir saatte, yani bugün içinde mutlaka Ahmet Hakan'a bir parmak sallanır. Ahmet Hakan, unutma, orada bizim insafımız nedeniyle duruyorsun. Seni de sonun yakındır içeriğiyle bir tweet gelmezse, bir konuşma gelmezse, çünkü bir televizyonda da program yapıyor. Oradan o da Ahmet Hakan'a çakmazsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Dikkatle izleyin Cem Küçük, bakalım bugün Ahmet Hakan'a ne diyecek. Çok büyük şahsiyetlerden söz ediyormuş gibi lafı uzattım. Biliyorum, farkındayım. Gereksiz bu kadar uzatmak ama böyle eğlenceli oluyor. Hani nasıl demin magazin sayfalarından güzel şeyler, böyle hoş, şirin, gülümsetici şeyler okuyorduk. Bu arkadaşları da okumak bazen böyle eğlendiriyor beni. O sayede yani. Yoksa Ahmet Hakan ne demiş, Cem Küçük ne demiş, hatta Zafer Arapkirli ne demiş, memleketin derdi bu değil arkadaşlar. Bak ne diyor, TÜİK'in verileri, her 100 gençten 25'i işsiz diyor. Boş verin siz böyle küçükleri, büyükleri, Hakanları, Sultanları, bilmem Haşmet Mahapları filan. Her 100 gençten 24'ü elleri cebinde, sokakta boş boş dolaşıyor. Kayıtlı işsizden söz ediyorum. Kayıtsızı 30'dur, 35'tir, belki 40'tır. Hiç kimse bilemez bunu. Ama her 100 gençten 24'ünü, ki genç nüfusun ne kadar büyük bir çoğunluğu olduğunu biliyoruz nüfusumuzun. Her 100 gençten 24'ü, 25'i işsizse biz burada haybeye konuşuyoruz arkadaşlar. Boş verin, geçin. Neyse, Sedat Ergin'in köşesine bakalım. Türkiye tarihinin en ilginç ittifaklarından biri şeklinde bir değerlendirme yapmış bugünkü köşesinde Sedat Ergin. Yazısında bir yığın sayıyla işte karşılaştırmalar yapıyor daha önceki seçimlerle vesaire. Ama sonunda diyor ki, kuşkusuz bu demokratik oluşumun değeri önceki gün sandıkta evet cephesinin kazandığı gerçeği değiştirmiyor demiş. Yani hayır cephesinde son derece bugüne kadar görülmemiş oranda bir büyük bir ittifaktan, kendi tabiriyle enteresan bir ilginç ittifaktan söz etmiş Sedat Ergin. Diyor ki, burada kritik mesele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandumla elde ettiği siyasi gücü kendisiyle mutabık olmayan ülkenin diğer yarısı karşısında ne şekilde kullanacağı sorusunda düğümleniyor. Erdoğan, hayırın verdiği mesajı dikkate alarak uzlaşıya yönelen birleştirici bir dile mi yönelecek, yoksa kazanan her şeyi alır anlayışıyla bu kesimi tümden yok mu sayacaktır? Bu sorunun yanıtı, Türkiye'de toplumsal barışın ve siyasi istikrarın geleceği bakımından da büyük önem taşıyor demiş Sedat Ergin. Yani yoksa kazanan her şeyi alır anlayışıyla bu kesimi tümden yok mu sayacaktır sorusunun cevabını Sayın Cumhurbaşkanı daha dünden, hatta daha pazar gecesinden vermeye başladı bile Sedat Ergin. Aslında o cevabı kendisi de biliyor ama hani nezaketen sormuş. Mehmet Yılmaz, kazananlar kaybedenler şeklinde karşılaştırmalar yapmış. Recep Tayyip Erdoğan sonuçlara göre kazandı. Çünkü atı alıp Üsküdar'ı geçmeye hazırlanıyor. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. MHP ile koalisyona rağmen kıl payı bir fark var demiş. Binali Yıldırım, o da kazananlar kulübünden görünüyor. Erdoğan yine seçilirse Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini de elde etmiş gibi görünüyor demiş. Abdullah Gül'den bahsederken, anayasa değişikliklerini onaylamadığı daha önceki açıklamalardan belliydi. Buna rağmen kendisine inananları uyarmaya çekindi. Davaya zarar verme kaygısıyla davasının Erdoğan'ın beka sorununa endekslenmesine yol açtı, kaybetti diyor Abdullah Gül için. Devlet Bahçeli, artık bir ve bütün MHP'den söz edebilmek mümkün değil diyor. Kemal Kılıçdaroğlu için HDP'nin ortalarda görünmediği bir referandumda hayır kampanyasını ülkenin yarısına kabul ettirebildi. Kazanmış sayılabilir ama referandum kampanyası sırasındaki gereksiz çıkışlarıyla evet kampanyasına da destek oldu. Kaybetmiş de sayılmalı. Sonuçta evet kazandı, kaybetmiş de sayılmalı demiş Mehmet Yılmaz. Bu arada Fox Haber'den niye bahsetmiş? Bakalım, Türkiye referandum sonuçlarını Fox'tan izledi. Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programın değişik bölümleri reyting sıralamasının ilk dördünü oluşturuyor. Bu işin iktidar yağcılığı ve muhalefet pohpohçuluğu yapmadan da olabileceğini diğer kanallardaki meslektaşlarına da göstermiş oldular. Kazandılar ama Erdoğan'ın öfkesini üzerlerine çektiklerine de kuşku yok. Bu nedenle yakında kaybedebilirler demiş. Yani doğru düzgün yayıncılık yapan O gece kazanır ama sonra da kaybedebilir şeklinde bir uyarıda bulunmuş Mehmet Yılmaz. Abdülkadir Selvi, AK Parti'de ne konuşuluyor sorusunun cevabını aramış dün kulislerde. Nabız tutmuş anlaşılan. Diyor ki AK Parti referandumda anlamlı bir evet çıkarmak için çalışıyordu. Hatırlatalım, Abdülkadir Selvi defaten bu konuyu yazmıştı. Yani %51-52 falan gibi gözüküyor evetler ama demişti son bir haftaya girilirken. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Cumhurbaşkanı tabii anlamlı bir çoğunluk istiyor. %55-60 civarında ki yani evet kazandı, biz kazandık diyebilmek için şöyle göğsünü gere gere, gerçi pazar gecesinden beri aynı şeyi yapıyorlar, göğüslerini gere gere biz kazandık yeter bitmiştir bu tartışma diyorlar ama anlamlı çoğunluk çıkmadı. Diyor ki Abdülkadir Selvi, anlamlı bir evet çıkmadı ama sandıktan anlamlı mesajlar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım 2019'u unutmayın, dün akşam bir işaret fişeği atıldı 2019'a dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajın alındığı işaretini verdi. AK Parti'deki gelişmeleri çok dikkatli bir şekilde izlemekte yarar var. Çünkü AK Parti bir kırılma anında. Ya bu sonuçlar üzerinden dersler çıkarıp yeni politikalara yönelecek ya da mesajı almayıp mevcut politikalarını sürdürecek. Bu tercih aynı zamanda 2019'un sonucunu da tayin edecek demiş. Ertuğrul Özkök de Hayrettin Karaman'a cevaben bir yazı yazmış. Hayrettin Kahraman Hoca ne demişti diyor. Hayır diyenlere de tahammül edeceğiz. Yani hoca kerhen de olsa varlığımıza müsaade edecekti. Buyur hocam biz de %50'yiz. Şimdi sen mi bize tahammül edeceksin yoksa biz mi sana? Hayrettin Kahraman Hoca ne demişti? Evet demek farzdır. Buyur hocam, milletin %50'si senin farzını yerine getirmedi. Üstelik namaza gittiğin Fatih'te bile oylar başa baş diye hatırlatıyor Ertuğrul Özkök de. Hayrettin Kahraman'la ilgili olarak ulan bir o gece bir hayır çıksa da şöyle şuna bir cevap versem diye pusuda beklediği anlaşılıyor. Ertuğrul Özkök'ün işte o cevabı vermiş. Referandum sonrası kritik sorular ve cevaplar başlığıyla yazmış Fatih Çekirge. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla ilgili olarak da bazı değerlendirmeleri var. Diyor ki AGİT raporu tartışılacak. Kuliste soru şu. Bunca zamandır bu referandumun yapılacağı bilinirken hala mühürsüz zarf nasıl olabiliyor? Ne kadar mühürsüz zarf olduğu açıklanacak mı? YSK'nın bu hareketi durduk yere bir tartışma yarattığına göre YSK'nın yapısı da tartışılacak mı? Bu soruların körüklediği tartışma uzun zaman sürecek ancak sonuçta bir değişiklik olacağını da sanmıyorum diye eklemiş Fatih Çekirge. Yalçın Bayer'de AKP 2010 referandumuyla Anayasa Mahkemesi'nin elini kolunu bağladı diyor. Hukukçu bir hocamız dediği birinden gelmiş bir mütalaayı aktarıyor. Diyor ki özetle 2010 referandumuyla tasfiye edilen Anayasa Mahkemesi ve demokratik düzenden 2017 referandumuyla başkanlık sistemi sürecine geçildi şeklinde bir mütalaada bulunmuş bir hukukçu. Yalçın Bayer de onu köşesine taşımış. Hızla devam edelim. Saatlerimiz 8.23'ü gösteriyor. Washington'dan ilk değerlendirme başlığıyla yazmış Serdar Turgut köşesinde ve Beyaz Saray'daki hava değişiyor demiş. Türkiye'deki referandum tam da Beyaz Saray'ın iç politikasında önemli değişimlerin olduğu bir döneme denk geldi. Türkiye'ye açıkça düşman olan ekip prestij kaybetti ve geri plana çekilmeye başladı. Onların yerine meselelere daha sakin, daha global bakan, İslamofobik olmayan bir ekip yerini sağlamlaştırmaya başladı. Ayrıca Türkiye hakkında olumlu düşüncelere sahip oldukları söylenen Trump'ın kızı Ivanka ve kocası Jared Kushner de güçlenmektedir. Beyaz Saray güç dengelerindeki bu değişim ileride Türkiye'nin lehine çalışabilecek bir gelişme olarak görülüyor demiş İlahi Serdar Turgut. Hem bir yandan adam gelir gelmez Müslümanların ülkeye girişini engellemeye çalışıyor. Bir yandan da sen burada diyorsun ki Trump gitti daha az İslamofobik bir yönetim geldi diyorsun. Serdar Turgut yani neyse hadi. Yarım saat üzerinde tepinirim bu yazının da Serdar Turgut'u da çok fazla ciddiye alıp üzerinde yazısını niye tepindin diye beni eleştirirler sonra boş ver. Referandumun sonucu hayır çadırında belliydi diyor Oray Eğin. Yani Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da Sarıyer'de bir gün kampanya sırasında uğradığı ve biraz da gerilimli bir diyaloğun yaşandığı Hayır Çadırı'ndan bahsediyor. İşte o çadırda belli oldu diyor. Muhalefetin açması burada. Tıpkı Hayır Çadırı'ndaki seçmen gibi ne dediğini, ne önerdiğini bilmiyor. Dahası yarattığı algıda temelde ciddi bir demokrasi reform vaadi değil. Bunca yıldır CHP'nin tam olarak ne istediğini veya ne önerdiğini öğrenemedim mesela. Bildiğim yeni bir ufuk açmak yerine gündemin peşine sarılıp laf yetiştirmekte başarılı oldukları diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun üslubu falan sakin olabilir ama sırf koltuğunu korumak için partinin delege yapısını değiştirmesi bile korkutucu diyor. Yani kalkmış o da Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye çatmış. Oray eğimde bayağı iktidarında takdirini alacak diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nda takdirini almaya aday bir yazı kalemi almış. Bazen böyle işte şeylerden ufkun bir tarafından öteki tarafına doğru seyahatler oluyor. Biz de böyle köşelerde o seyahatleri ilgiyle ve ibretle takip ediyoruz köşe yazarlarını okurken. Muharrem Sarıkaya 3'e böldü diyor referandum sonucuyla ilgili olarak değerlendirmesinde. Öncelikle Türkiye'nin iki parçalı yapısı 3 parçalı hale geldi diyor. Biri sahildeki sanayi odaklı eğitimli metropollerle hemen yanı başındaki gelişmiş liberal ve beyaz yakalı modern seçmenin yaşadığı büyük şehirler. İkinci grupta gelişmekte olan eğitim ve sanayi açısından gelişme göstermemiş milliyetçi muhafazakar toplumsal taban odaklı Anadolu kentleri ve üçüncü grupta ise Doğu ve Güneydoğu'da ideolojik ve talep odaklı oy kullanan arasında Kürtlerin de bulunduğu seçmen demiş. Üç benzemezden benzemezden söz ediyor. Üç benzemez tanımına oturan bu yapı diye bahsetmiş Muharrem Sarıkaya seçimin referandumun sonuçlarında. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Milliyet'in köşe yazarlarında bugün neler var bakalım. Ankara'da neler olacak sorusunu sormuş Mehmet Tezkan. Soruyor, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı mı denilecek bundan sonra? AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı mı? İki şapkasının olacağı kesin. İki şapkalı Cumhurbaşkanı'nın siyasi muhatabı kim olacak? Alın size bir soru daha. Öteki partilerin genel başkanları mı? İki şapkalı Cumhurbaşkanı parti işleriyle devlet işlerini nasıl birbirinden ayıracak? Şapkaları nasıl değiştirecek? Hepimiz yaşayarak göreceğiz. Bir soru daha demiş. Bu durumu halk kabul eder mi? Bu duruma halk alışır mı? Partili Cumhurbaşkanı'nın performansı bu soruya yanıt verecek. İlk seçimde sandıkta %51.4 oranında seçmen evet diyerek kafadan onay verdi. 24.763.000 kişi, 23.511.000 kişi de hayır dedi. Anlayacağınız karnıyarık gibi ortadan ikiye bölündük. Bakalım evetler mi hayıra kayacak, hayırlar mı evete diyor. İlk seçimde göreceğiz. Cemil Ertem, Milliyet'in yazarı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından ekonomist Cemil Ertem, Türkiye'de 20. yüzyıl şimdi bitti diyor. Katılım oranı bir rekor olan, terör ve kargaşanın olmadığı bir oy verme sürecinin AGİT gibi kurumların raporlarını çarpıtarak, cımbızlayarak karalama kampanyalarına alet etmenin de çok işe yaramayacağını ve esasında bu yanlışın Türkiye'den çok bu kurumları ve AB değerlerini yıpratacağını da söylemiş olalım. Çünkü 1975'te kabul edilen ve AGİT'in anayasası olan Helsinki senedi egemenliğe saygıyı temel kabul ederek iç işlerine karışmamayı, halkların kendi kaderlerini tayin etme temel ilkesinden hareketle kabul eder. 16 Nisan'da Türkiye'de halk yeni yolunu, sistem değişikliğini yüksek katılımlı ve olaysız bir referandumla kabul etmiştir diyor. Yani Cemil Ertem de diyor ki git kendi işine baksın, halklar kendi işlerine baksın diyor. Halbuki hiç anlamamış AGİT'in niye kurulduğunu Cemil Ertem kardeşim. Yani AGİT konusunda böyle sıkı bir konferansı hak ediyor. Onu da buradan kendisine not olarak hatırlatmış olalım. Saatimize bakıyor, 8:29 dakika geçiyor. Az önce de sizlere duyurmuştuk. Referandumun en önemli sonucu, Yüksek Seçim Kurulu'nun altına imza attığı son derece tartışmalı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belki de eşine ender rastlanacak bir yargı kararıydı. Türkiye'deki en önemli yargı organlarından biri YSK dedi ki, Yasa ne derse desin, seçim kanununun 98. maddesi, 101. maddesi ne derse desin, ben oy pusulalarında mühür bulunmamasını bir ihlal saymıyorum. Yani yasayı saymıyorum dedi. Bakalım değerli hukukçu, avukat Sayın Turgut Kazan ne diyor? Hocam günaydın, merhabalar.
Günaydın, iyi yayınlar hocam.
Böylesine vahim bir yargı organından böylesine vahim bir karar hatırlıyor musunuz daha önce?
Hayır. Yalnız bir düzeltme yapayım. Yüksek Seçim Kurulu yargıçlardan oluşuyor. Ama yargı organı tanımlaması yapmak yanlış olur. Yargıçlardan oluşan bir kurum. O yüzden yargıçlardan oluştuğu için de aslında Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin seçim sürecinde kazanabildiği çok önemli bir kurumdu. Ve yani çoğu zaman bazen kararlarını eleştirmişizdir, doğrudur. Ama bizim 1950'den başlayan o seçim serüvenimizde güven yaratmış ve Türkiye'de hiletsiz seçim yapılabilmesinin bir çeşit koruyucu kalkanı sayılan bir kurumdu. Böylesine bir karar verebilmesi olabilecek bir şey değil.
Kurumdu diye dili geçmiş zamanda söz ediyorsunuz artık. Kurumdu
tabii ki,
diyorsunuz.
Tabii ki. Yani şöyle bir örnek vereyim. Ben bundan işte 8-10 gün önce Almanya'daydım. Çok önemli işte bazı yerlerde bu soruyu sordular bana. Yani referandum hilesiz olur mu diye. Ben Yüksek Seçim Kurulu uygulamamıza dayanarak hayır, asla Türkiye'de hile yapılamaz dedim ki hep öyle, ona inanıyordum. Ama bu karar inanılmaz bir karar. Bu karar yalnız referanduma şaibe düşürmüş olmakla kalmıyor. Bundan sonra yapılacak seçimlere artık kolay kolay güven duyulamayacağının bir işaretini veriyor. Çünkü bu kurum giderek hepten yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'na bağlı kuruma dönüşecek ileride. Yani bir ay içinde. O zaman nasıl bir seçim güvenliği yaşayacağız? Seçime nasıl güveneceğiz diye bir sorun var. Dolayısıyla bizim bu referandumdan sonra aslında bir anayasa sorunumuz ve bağımsız yargı sorunumuz olacak. Yani bu ilk adımını atmış oldu. O nedenle bir kere daha sağlıklı bir demokrasi için böyle bir mücadele vermek zorunda olacağımızı düşünerek başlayalım. Karara gelince.
Evet, Turgut Bey, şu deminki en son cümleniz çok önemli. Bundan sonraki seçimlere güvenin azalacağı, yani bundan sonraki seçimlerin sonuçlarına hem güvenin azalacağı vurgusu yapıyorsunuz.
Azalacağı değil. Hemen hemen hiç güven duymayacaksınız.
Ve bu da seçmenin halk oylamalarında ya da bundan sonraki seçimlerde belki sandığa gitmesini de engelleyebilir bu.
Tabii ki demokrasi bakımından çok ciddi bir...
Yani gitsem versem oyu ne olacak, ne değişecek duygusu da yerleşebilir değil mi?
Evet. Şimdi Sayın Başkan Sadi Güven'in açıklamalarını ben okudum, dinledim, izledim. Hatta dün derhal bir mektup yazdım. Bazı kararları istedim. Bana gönderdiler. O kararlarla Sayın Başkan'ın yaptığı açıklama ve bu yeni alınan karar, yani mühürsüz oy pusulasının geçerli olacağı yolundaki karar bir kere gerçeğe yansıtmıyor. Birbiriyle ilgisi yok. Yani o kararlar daha önce verildiği söylenen kararlar bir sandıkla ya da birkaç sandıkla ilgili itirazın çözümü kararı. Burada ortada bir itiraz yok, sizin önünüze gelmiş bir sorun yok. Siz ne hakla kanun açık hükmüne ilişkin bir çeşit genelge çıkarıyorsunuz? Yani bu yeni bir genelge anlamı taşır. Çünkü önünüze bir iş gelmeden siz toplanıyorsunuz, AKP'li temsilci istedi diye bir karar alıyorsunuz ve şu ana kadar da o kararı yazmadınız, sitenize koymadınız. O yüzden böyle bir şey kabul edebilmek ve o sonuçların güvenilir olmasını olacağını düşünmek.
Yani mümkün. Kurulun karar alış sürecinde de usulen de bir arıza
tabii ki,
var.
Tabii ki yani o atık yaptığı kararlar bir seçimde sandıkta bu tür oyların geçersiz sayılması üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na intikali, yani İlçe Seçim Kurulu'ndan İl Seçim Kurulu'na, İl Seçim Kurulu'ndan Yüksek Seçim Kurulu'na gelen bir sorunun çözümüdür o. Siz kanunda çok açıkça oy pusulasının nasıl olacağı, mührün nasıl olacağı anlatılmışken siz mührü yok sayacak bir genelge niteliğinde bir karar alamazsınız. Üstelik yazmadığınız, sitenizde koymadığınız, şu ana kadar sadece sözlü açıklama yapmakla yetindiğiniz bir uygulamayı karar marar sayamazsınız. O tamamen tehlikeli bir durum yaratılmıştır. Çok tehlikelidir.
Peki bundan sonra ne olacak Sayın Kazan?
Bundan sonra bir anayasa mücadelesi verilmesi gerekir. Hem de anayasa mücadelesi sırasında bundan sonraki ilk seçimde böyle bir tartışmalı, şaibeli durumun yaşanmaması için nasıl bir düzenleme yapacağımız, nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşmaya başlamamız gerekir.
Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri de Sayın Kılıçdaroğlu da diyorlar ki bir, bu karar düzeltilmeli, bu usulsüzlük, iki, düzeltilmezse de seçim iptal edilmeli diyor. Mümkün mü böyle bir şey?
Yani böyle bir sonuca ulaşılacağını sanmıyorum, beklemiyorum. Ama bu öyle anlaşılıyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde gidecek. Peki, yani bu AGİT'le karışır falan dedim ben bağlanmadan önce, ya AGİT bizim oluşturduğumuz bir kuruluş. Ondan sonra ne karışır? Herkes her şeye karışır. Yani eğer siz sağlıklı bir demokrasiyseniz hiç zaten korkusuz.
Zaten karışsın diye kurulmuş kurumlar bunlar değil mi?
Tabii. Şimdi yani yine izleyici bilsin diye söylüyorum. O Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın atıp yaptığı kararlarda oy sayısı bellidir. Yani görüyorsunuz orada, çünkü itiraz olduğu için. Örneğin 200 oy, işte 250 oy, 300 oy. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı şunu açıklamalıdır. Sen bu karar verdin de biz kaç tane mühürsüz oy pusulası
dün soruldu,
bilmek mümkün değil ki.
Dün soruldu, bilmiyorum dedi.
İşte bilmek mümkün değil. Çünkü sistemin içinden gelen bir karar değil o. O yani sistemin dışında alınmış bir karar, o yüzden yasaya açıkça aykırı.
Peki Sayın Kazan, Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Çiğdem Toker arkadaşımızın çok vahim bir yazısı var. Çok vahim bir iddiayı içeren yazısı var. Bir duyum, bir iddia. İddia şu: Adalet ve Kalkınma Partili bazı seçmenler partiden, örgütlerden mühürsüz oy pusulaları alıyorlar. Bunları götürüp sandık başında mühür basarak kullanıyorlar. Evet, mühürlü oy pusulalarını kullanıyorlar ve sandıktan kendilerine verilen mühürlü pusulaları alıp teşkilata götürüp karşılığında para alıyorlar. İddia bu.
Bu Türkiye'de 1960'lı yıllardan beri uygulanan bir modeldir. İşte o yüzden yani seçim güvenliği açısından ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımız anlaşılıyor. Bir de mesela Yüksek Seçim Kurulu şunu da açıklamalıdır. Türkiye'de uzak köylerden 600'ün üstünde, belki 700, belki 800 silme evet oyu geldiği açıklanıyor. Bunları açıklar mısınız? Yani siz Yüksek Seçim Kurulu olarak böyle kaygılar var. Bunlar mıydı acaba mühürsüz oy pusulaları ve toplamı kaçtır? 2,5 milyon rakamı telaffuz ediliyor.
Sonucu değiştirir değil mi?
Yani tabii ki 2,5 milyon bu yolda, işte uzak dağ köylerinde, özellikle Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da silme 150 evet, 0 hayır sandığı getirildiyse ve o uygulamayı da korumak için böyle bir karar alındıysa, ki insanlar böyle düşünüyor. Sonra tabii AKP temsilcisi talep etmiş. Ya nereden, hangi sorun geldi? Sizin önünüze soruna ilişkin bir şey gelmeden, sandıklardan gelecek yani. Siz AKP temsilcisi istedi diye alelacele toplanıp böyle bir karar nasıl verirsiniz? Ve böyle bir karar verdiyseniz halen niye yazmadınız?
Sayın Kazan, son olarak... Peki son evet. olarak şunu sorayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda karar vermeye yetkili midir ve oraya gidersen ne olur bu durum?
Şimdi şöyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ne ek birinci protokol var. O protokol parlamento seçimiyle ilgilidir. O yüzden parlamento seçiminin eşit, adil bir yarışma içinde yapılmasını öngören üçüncü maddesi vardır. Oradan başlayarak bu parlamento seçimi olmamakla birlikte parlamentonun yetkilerini sınırlayan, bazı yetkilerini kaldıran bir anayasa düzenlemesi yapıldığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o protokolü geniş yorumlama eylemi içindedir. O yüzden parlamentonun yetkilerini sınırlayan bu referandumda çok açıkça yasadaki mühür kuralına aykırı bir karar alınarak sonuca ulaşıldığı için bu sonuç kesinlikle hileye dayalı bir sonuçtur. O yüzden tartışmalıdır. O yüzden ihlal vardır diye başvuruda bulunulabilir ki bu başvuru, böyle bir başvuru yapılmasının düşünüldüğü de, düşünenler olduğu da anlaşılıyor. Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu başvuruyu inceler ve bana göre genişletici bir yorumla sözleşmenin, pardon, birinci protokolün üçüncü maddesine aykırılık iddiasıyla ihlal sonucuna varabilir.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
Sağ
olun. İstanbul Barosu eski başkanlarından değerli hukukçu avukat Turgut Kazan, halk oylamasında, referandumda mühürsüz oyların geçersiz sayılmaması ya da geçerli sayılması yolundaki Yüksek Seçim Kurulu kararını değerlendiriyordu. Saatimiz 8.41'i gösteriyor. Köşe yazarlarından alıntılarla devam edelim. Sözcü gazetesinin yazarlarına geçiyoruz. Yılmaz Özdil, daha son sözü söylemedi hayat, yarınlar, mutlu sonlar var, yeniden başlamak yorar insanı ama sonunda kavuşmak, mutlu olmak var diye çok uzun bir başlık attı yazısında şunları söylüyor. Cebimizdeki paranın sahte olup olmadığını anlamak için ışığa tutarız. Eğer içinde Atatürk varsa o para gerçektir, yoksa sahtedir. Ne mal olduğunu anlamak için insanları da ışığa tutmak gerekir. İçinden Atatürk geçmiyorsa sahtedir, demiş Yılmaz Özdil. Şöyle devam etmiş. Yüksek Seçim Kurulu Başkanını ışığa tutun, filigransızdır. Atı alan Üsküdar'ı geçti filan deniyor ya, atı çalan demek lazımdır. Gerisi lafı güzaftır. İstediğin kadar kazandığını söyle. Kaybettiğini biliyorsun. İstanbul'u kaybettin. Ankara'yı kaybettin. Karizmayı kaybettin. İzmir'i zaten biliyorsun. Biliyorsun ki dün neysek bugün de o değiliz. Elbette üzgünüz ama dünden daha güçlüyüz. Artık iki kişiden biriyiz. Birbirimizi gayet iyi tanırız. Seni de, şaibeni de tanımayız, demiş Yılmaz Özdil. Bekir Coşkun bugün tek cümlelik bir yazı yazmış. Bir cümle, bir de kelimeden oluşuyor yazısı. Çok kısa. Bekir Coşkun diyor ki, Atatürk'ten vazgeçme ihtimalimiz var mı? Yok, demiş. Bugüne kadar okuduğum en kısa köşe yazısıydı bu. Aynen o kadar yani. Atatürk'ten vazgeçme ihtimalimiz var mı diye soruyor Bekir Coşkun. Yok, demiş. Yanına da 3 nokta koymuş. Öyle devam etmiş. Emin Çöleşan, topal ördek başlığıyla yazmış. Yani bu İngilizce'de kullanılan bir tabirdir. Lame duck derler. Yani gücünü, iktidarını yitirmeye başlamış. Artık bir ayağı aksamaya başlayan, iradesini büyük ölçüde yitirmiş siyasetçiler ya da siyasi organlar için kullanılır. Emin Çöleşan ona gönderme yapıyor. Topal ördek diyor. Diyor ki, bu halk oylamasında sandıktan çıkan sonuç, kim ne derse desin, Recep Tayyip AKP Bahçeli üçlüsü açısından hüsrandır, yenilgidir. Bunca tantanaya karşı alabildikleri oy oranı sadece %51.4 olmuştur. Özellikle MHP tabanının yurtsever ülkücüleri genel başkanlarını takmamıştır. Sadece bu kadarı bile her üçüne kapak olsun, demiş Emin Çöleşan bu ağır ifadeyle. Ben bu kapak olsun ifadesini okurken bile utanıyorum. Çünkü bunun, bu ifadenin nereden geldiğini biliyorum. Eski İstanbul Rumcasında çok ağır bir laftır bu. Ama bizim böyle argomuzdan yavaş yavaş günlük dile de yayıldı. Ama gerçeğinin ne olduğunu bilenler bilir. Çok ağır bir ifade. Yani burada tekrarlayamayacağım ya da açılımını yapamayacağım bir ifade. O yüzden bir gün özel bir ortamda soran olursa cevaplarım, ama radyo mikrofonundan anlatılamayacak bir ifade. Kapak olsun. Kullanmayın diyeyim, siz o kadarını anlayın. Soner Yalçın Sözcü Gazetesi'nde metal yorgunluktan söz ediyor ve diyor ki Muhalefetin protesto ettiği Mısır'daki referandum Mursi'nin sonunu getirdi. Sandı ki Mursi referandum sonucuyla anayasayı rejimi değiştirdim. Sonuç tatsız oldu. Erdoğan da %51 ile anayasayı rejimi değiştireceğini sanıyor. Yanılıyor demiş Saygı Soner Yalçın da Sözcü'deki yazısında. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Ne meşru ne de yasal diyor Emre Kongar Hoca. Birkaç sandığın bile sonucu etkileyebileceği %1 ya da 1,5 kadar az bir farkın bulunduğu durumda 1,5 milyon olduğu söylenen mühürsüz oyun önemi açıktır. Nitekim YSK Başkanı'nın gayri resmi olarak açıkladığı fark 1,2 milyon kadardır. Bu arada Meral Akşener'i hayır oylarının %52 dolayında olduğunu söylediğinde belirtelim. Cumhuriyet Halk Partisi ise usulsüzlüklerden dolayı oylamanın iptalini istiyor ve konuyu sonuna kadar takip edeceğini belirtiyor. Öyle anlaşılıyor ki demiş Emre Kongar, bu halk oylaması Türkiye'ye istikrar, barış ve huzur değil, adeta iki düşman kesim yaratan sert bir bölünme ve tek adam vesayeti bağlamında yeni sorunlar getirmiştir. Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen de atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti diyor. Desteği bu kadar kırılgan bir iktidarın karşı karşıya bulunduğu devasa sorunların boyutları düşünülünce ne kadar güç bir durumda olduğu kendiliğinden anlaşılır. Maazallah hayırlar önde çıkıp da fiili durum resmiyet kazanmasaydı hem özde bir şey değişmeyecek hem de çıkmazın sorumluluğu hayır diyen demokrasi cephesinin sırtına yüklenmeye çalışılacak, gerginlik daha da artacaktı. Evet'in önde çıkması yine de deneneceğinden kimsenin kuşku duymaması gereken bu oyunun inandırıcılığını zedeleyecektir. Şimdi başarı da, bozgun da, her şey düşlenebilecek tüm yetkilerin sahibi tek adama aittir. Hadi bakalım kolay gelsin demiş Ali Sirmen. Orhan Bursalı yazı tura ile anayasa değişti ama iktidar kaybetti diyor. Demek ki yeri göğü inletsen seçmen üzerinde istediğin etkiyi yaratamıyorsun. O bildiği yolda gidiyor, belki de hatta geri tepiyor. Anayasa değişti ama AKP kaybetti. Birileri sanıyor ki AKP birkaç düzeltmeyle kendini toparlar yeniden, kentleri kazandırır. Zor. 180 derece değişmesi gerek. Değişir mi? Değişsin isteriz. Mesela cumhuriyetçileri serbest bırakmakla başlasın işe. Yazı tura atıldı, anayasa değişti. Komik bir ülkeyiz. İktidar için işe iktidar için ise işleyen bir kum saatidir demiş Orhan Bursalı bugünkü yazısında. Çiğdem Toker de az önce birinci sayfaları okurken sizlere aktarmıştık. Önemli bir iddiayı köşesine taşımıştı. İşte Adalet ve Kalkınma Partililerin bu mühürsüz ve evet mühürü önceden basılmış pusulalarla sandığa gittiği ve oradan da mühürlüleri alıp partiye getirdiği ve karşısında da para aldığı iddialarını aktarmıştı. Yoksa skandal daha mı büyük şeklinde bu iddiaları köşesine taşımış Çiğdem Toker. Bir Gün gazetesine bakıyoruz. Bir Gün gazetesinde bugün kimler neler yazmış? Doğan Tılıç, atı alan lafı üzerine o da yazmış. Referandum öncesi son yazımda hayırcıların asıl kazancı çok farklı kesimlerin rengarenk yürüttükleri kampanya sürecinin öğrettikleriyle Gezi'nin öğrettiklerini harmanlayarak daha nitelikli ve uzun soluklu bir örgütlenmeyi başarmaları olarak olacak demiş ve bunu yapabildiklerinde önlerine eskisinden daha güçlenmiş bir şekilde bakabildiklerinde her ne olursa olsun hayırlısı olmuş olacak diye noktalamıştım. Şimdi tam da o noktadayız diyor Doğan Tılıç. Gezi'nin kazandırdıkları ile hayır kampanyasının kazandıklarını birleştirerek zorun karşısına daha güçlü bir demokrasi ve özgürlük talebiyle çıkılabildiğinde atı alıp Üsküdar'ı geçenin kim olduğu daha net görülecek demiş. Ekonomi sayfalarında Bir Gün yazarı Atilla Özsever de umudun direnme gücünden söz ediyor. İşçi sınıfının ağırlığını koymadığı, öncülük etmediği toplumsal mücadelelerin başarılı olma şansı zayıftır diyor Atilla Özsever. Bu kez işçi sınıfı mümkün olduğunca örgütlü bir biçimde aydınlanma, laiklik ve emek mücadelesinde ağırlığını hissettirmelidir. Öte yandan hayır meclisleri gibi aşağıdan yukarı örgütlenme biçimleri de yeni formlara dönük olarak örgütlenebilmeli, umudumuzu kaybetmeden direnme gücümüzü gösterebilmeliyiz diyor Bir Gün yazarı Atilla Özseven. Sabah gazetesine bakıyoruz. Sabah'ın yazarları neler yazmış? Haşmet Babaoğlu, zorba, baskıcı, totaliter kimmiş görüyoruz demiş. Ben de merak ettim kimmiş bakalım. Totaliterler ama evetçileri totaliter göstermekte mahirler. Kabul etmeliyiz, muazzam bir duygusal, medyatik, kültürel baskı tecrübesine sahipler. Upuzun bir sınıfsal birikim bu, hiç yabana atılmamalı. Hiçbir zaman gerçekten demokratik olmadılar. Oy haklarını tanka topa karşı bir kez bile savunmadılar ama her seçimde sandıkta hır çıkartıp bunu demokrasi kavgası gibi yutturmayı başarıyorlar. Fakat artık yeter, bu saçmalığı durduralım. Son 15 yıl boyunca sandıkta defalarca yenilenler yine yenilmişlerdir. Türkiye milletin iradesine uyarak yeni bir siyasi aşamaya, yeni bir yönetim modeline geçmiştir. Tartışmasız, apaçık, yalın gerçek budur. Vatana, millete hayırlı olsun demiş. Sana da hayırlı olsun Haşmet Babaoğlu. Yani bu referandumdan, bu referandumun sonucundan tartışmasız diye bahsedebilmek için insanın aklını, vicdanını, izanını yitirmesi gerekiyor. Bazı arkadaşlar maalesef bunu yapıyorlar ama biz de burada işte adil olma adına onların yazılarını da okuyoruz. Okumaya da devam edeceğiz. Bizi hiç kimse kınamasın. Bazen Twitter'dan, sosyal medyadan ya da başka özel kanallardan bana şöyle eleştiriler geliyor. Abi niye böyle adamların yazılarını okuyorsun ya? Niye bunların da gazetelerini okuyorsun? Biz burada adil olmak durumundayız. Biz burada yayıncılık yapıyoruz, gazetecilik yapıyoruz. Eleştirsek dahi, aynı tarafta yer almasak dahi, son derece yanlış, vahim, zararlı, hatta zehirli bulsak dahi karşı görüşünde ya da farklı görüşlerinde yazılarını burada okuyacağız, okumaya devam edeceğiz. Çünkü adil olmanın, tarafsız olmanın, gerçek gazeteci olmanın sorumluluğu bu. Bir taraf tutabiliriz, belli bir görüşümüz olabilir ama karşı tarafın görüşlerini de, farklı görüşleri de buradan yansıtmaya devam edeceğiz. Sorumlu yayıncılık, sorumlu gazetecilik bunu gerektirir. Biz bunu yapıyoruz, karşı tarafa da bunu vaaz ediyoruz. Başkalarına, bunu yapmayanlara bunu vaaz ediyoruz. Vaaz ettiğimizi kendimiz yerine getirmezsek, sırf kendimize hoş gözüken, kendimiz altına imza atabileceğimiz yazıları burada okursak görevimizi tam yapmamış oluruz diyelim ve Yeni Şafak gazetesinin yazarlarıyla devam edelim. Salih Tuna, o %48 hayırı da size bırakacak değiliz diye yazmış. Şayet evet oyları %60-70'ler civarında olsaydı, her şey sandık değildir Martavalı eşliğinde, Hitler de seçimine gelmişti diyecekleri muhakkaktı diyor Salih Tuna. Şimdilik YSK başkanına bir Hitler demedikleri kaldı. Hep yenilgi, hep hüsran insana her şeyi söylettirir. Bunu da anlamak lazım. Hele ki umutsuzluk yok mu demiş. Bünyeyi içten içe kemirir, perişan eder. Neyse ki başta CHP olmak üzere hayırcılar için referandumdan hepten umutsuz bir sonuç çıkmadı. Tamam, %3'lük fark az değil ama kapatılması da imkansız değil. Tabi 2019 seçimleri için diyorum. Yoksa sistem değişikliği işi bitti. Erdoğan'ın dediği gibi boşuna uğraşmayın. Atı alan Üsküdar'a geçti demiş Salih Tuna ve şöyle bağlamış yazısını. Kaldı ki vesayet odaklarına baksalar da artık fayda etmez. Bu millet iradesine göz dikenlerin gözünü çıkartacağını 15 Temmuz gecesi dosta düşmana kanıtladı. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar demiş Yeni Şafak'ta. Yeni Şafak'ın başka yazarları da yazmışlar. Buruk galibiyetin mesajları diye yazmış Kemal Öztürk bugünkü yazısında. Millete olan güvenim ve hayranlığım bir kez daha arttı diyor. Milletin muhteşem bir siyasi aklı, analiz yeteneği ve karar verme cesareti var. Öyle millet fetişizmi yapan insanlardan değilim. Ancak gerçekten büyük bir millet olduğumuzu 15 Temmuz'da, gerçekten sağlıklı bir ortak akla sahip olduğumuzda bu seçimde bir kez daha test etmiş olduk diyor Kemal Öztürk. Nedense belli bir kesimin yazarları hep dönüp dolaşıp
savundukları fikre hemen bir 15 Temmuz cilası ve sosu atıveriyorlar. Yani 15 Temmuz'la her şeyin alakasını kurmakta bu kadar mahirler ama alakası yok bunların. Burada başka bir şeyden söz ediyoruz. 15 Temmuz'da menfur bir darbe girişimi vardı. Ona karşı millet sadece siz de değil, bütün millet tavır aldı. Ama burada sadece sizin istediği bir değişiklik oylamaya götürüldü. Ve kıl payı bir farkla ve ciddi, vahim ve yüz kızartıcı şaibeler altında oylandı. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Neyse, Ahmet Kekeç'in köşesine bakalım. Star gazetesine geçtik. Seni hangi rakam tatmin ederdi Sayın Başdanışman diyor. Deniz Baykal'ın referandumda geçerli oy oranı %70 olmalıdır önerisine eski başbakanın başdanışmanı Etyen Mahçupyan'dan da destek geldi. Mahçupyan %50'den biraz fazla çıkmasını yeterli sayamayız diyor. Ne olacaktı? Kural nedir referandumlarda? Hangi rakam tatmin ederdi başdanışmanı? %60, 70, 80, %90, %100 hangisi diye soruyor ve Etyen Mahçupyan'la ciddi bir polemiğe girmiş burada Ahmet Kekeç, Star gazetesinin yazarı. Diyor ki bu değişiklik toplumun sadece bir kesimine avantaj getirmiyor. Toplumun her kesimi bu değişiklikten yararlanabiliyor. Başdanışman bu kadar basit bir şeyi göremiyor mu diye sormuş. Star gazetesinin bir başka yazarına da bakalım. Saadet Oruç, Zafer'in ertesi günü Esenboğa'dan külliyeye yolculuk diyor. Anlaşılan Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte gitmiş külliyeye. Ahmet Taş getiren de evetin yorumu hayırın yorumu başlığıyla yazmış bugünkü köşesinde. Ve diyor ki %51.4'e epeyce yukarılardan gelindi. Türkiye çapında açılan sandık oranında her bir puanlık düşüşte oy oranında gerilediği için oylar %50'nin altına düşer mi kaygısını yaşandığı söylenebilir. Böyle bir psikolojik gerilim ortamında kurtarıcı rakamların Doğu ve Güneydoğu'dan geldiğinde altının çizilmesi lazım demiş. Hüseyin Gülerce de Star gazetesinde 11 maddede Türkiye'nin evet kararı demiş. Evet demesi gerekirken hayır için pusuya yatan malum zevata da hak ettikleri ders verilmiştir demiş bugünkü köşe yazısında. Ve Yeni Akit gazetesine bakalım. Yeni Akit gazetesinde kimler neler yazmış? Vazgeçilmezlerimizden biri Nurettin Veren. Hain bir suikast girişimine uğradım başlığıyla yazmış. Yaşadığımız bu talihsiz olaydan sonra şu anda hala yorgunluk ve uyku hali devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda karaciğer harabiyeti sona erer ve bu halsizlik durumu kalkar. Tekrar canlı yayın programlarımıza başlarız. Şimdi yazacaklarım bu kadar. Allah'a emanet olun ve duygularınızı esirgemeyin. Mücadeleye devam, yılmak yok, yola devam demiş. Hain bir suikast girişimine uğradım diyor Konya'da. Konferans 3'teydi. Konferansın bitiminden sonra bir hadise yaşanmış ama bu hadisenin detaylarını o kadar uzun yazmış ki bunu anlamak mümkün değil ama Nurettin Veren böyle bir girişime uğramışsa biz de buradan geçmiş olsun diyelim. Abdurrahman Dilipak'ta görelim Mevlam neler eyler diyor. Her şeye rağmen sonuç ortada diyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Son bir asrın en önemli siyasi kararı millet iradesiyle gerçekleşti. Bu süreçte vefayı da gördük, gafleti de, ihaneti de bu açıdan çok da iyi oldu. Bundan sonrası için görelim Mevlam neyler diye bitirmiş Abdurrahman Dilipak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin eklemesinde yaparak. Saatlerimiz 8.58'i gösteriyor. Artık bugünkü yayınında sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün İtalyanca bir parça ile bitireceğiz. Nereden esti? Bir genç meslektaşım, çok sevgili bir meslektaşım beni bir İtalyan hanımefendiyle tanıştırdı. Hanımefendinin adı Giorgia. İtalyan şarkıcı Giorgia harika bir parça seslendirmiş. Tu mi porti su. Ne demek? Beni uçuruyorsun, beni havalandırıyorsun. Yani İtalyanca'da bunun anlamı böylemiş. You are bringing me up diye İngilizceye çevrilebilir. Giorgia söylüyor bu şarkıyla. Veda ediyoruz ve bütün güzel sesli hanımefendilere ve beni bu İtalyan hanımefendiyle tanıştıran sevgili meslektaşıma, kardeşime buradan buongiorno, buonasera diyorum.
sapevo che ogni attimo mi dicesse brava. Tu mi hai attratto ed io mi sono innamorata. E come un 747 sono decollata, sorretta dal tuo sguardo come vento sulle ali. E verso il sole qualche cosa mi diceva sali, oh sali, oh sali. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Che dolore, ah che bellezza, ah che dolore, così che va la vita, così che va l'amore. Un giorno mentre tutti ci dicevano che coppia innamorata, ho visto nei tuoi gesti il sospetto di non essere ricambiato. E poi se a un certo punto ci lasciamo, tu sei qualcosa, ma io che cosa sono? Pensiero che si insinua tra le crepe anche dell'anima più pura. L'amore più bellissimo ad un tratto cede il posto alla paura. Ali di cera che si sciolgono al sole, pensieri, parole. Ali di cera che si sciolgono al sole, è sempre imprevedibile la rotta dell'amore. E cado, oh cado. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Che bellezza, che dolore, è sempre imprevedibile la rotta dell'amore. Che bellezza, che dolore, così che va la vita, così che va l'amore. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere.
Zafer Arapkirli ile Seyru Sabah sona erdi.